İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bu akşam HarunYahya.tv, Mavi Karadeniz Radyo, ABA TV, Kocaeli TV, Çorum Kanal 19, Mardin Kanal 47, Sivas Sipas TV, Tokat Turhal Süper TV ve Radyo, Uşak Art TV, Uşak Egem TV, Bingöl FM 102.0, Nevşehir Keyif FM 92.7, BandırmaHaber.net, BizimAntalya.com, GazeteOku.com, Haber58.com, HaberAlemi.net, Haberdem.com, HaberHilal.com, İnradio.com, İslamNesin.com, SelamHaber.com, VaranHaber.com, 8tutun.com'dan canlı olarak yayınlanan Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programımıza hoş geldiniz. Bugün Sayın Oktar Babam ve Sayın Altu Berker'le beraberiz ve konuklarımız Çağla, Aylin ve Ayça ile beraber olacağız. Nasıl başlamak istersiniz hocam?
Estağfurullah. Bir tane hocamız var, o da canımız hocamız Adnan Oktar Beyefendi inşallah. Biz de onun talebeleriyiz. Yaratılışın çok sayıda delilleri var hakikaten. Bilim, genetikten gelen bilgiler, moleküler biyoloji, ondan sonra biyokimya, paleontoloji, mikrobiyoloji bize kesin olarak Allah'ın varlığını kanıtlıyor. Bilimi zaten yaratan Allah'tır. Mesela Allah'ın DNA'yı yaratması olmasaydı, DNA'yı yaratan Allah, enzimleri yaratan Allah, protein fabrikalarını yaratan Allah, genetik diye bir bilim dalı olmazdı. Moleküller arası biyokimyasal reaksiyonları düzenleyen, yaratan Allah olmasaydı, biyokimya diye bir bilim dalı olmazdı. Galaksilerin hareketlerini, gezegenlerin, yıldızların hareketlerini düzenleyen yaratıcı vardır tabii ki Allah düzenlediği için. Astronomi ve fizik diye bilim dalları vardır. Dolayısıyla bilimi yaratan Allah'tır. Biz Allah'ın yarattıklarını incelediğimiz zaman bu bilim olur ve bize Allah'ın varlığını kanıtlar. Bilim Allah'ı tesbih ettirtir, yüceltir. Allah'ın sonsuz aklını, sonsuz gücünü, sonsuz sanatını kavrarız biz. Mesela canlılarda, yaratılışta Allah mükemmel bir simetriyle ve altın oranla yaratmıştır. Altın oran diye bir sayı var. Şimdi bununla ilgili kısa bir filmimiz var. Altın oran 1.618'lik bir oran. Tüm canlılarda, insanda, hayvanlarda, bitkilerde altın oranla yaratılışı görüyoruz. Aynı zamanda yalnızca insanda değil, dünyada mesela Mekke dünyanın altın oranla merkezinde bulunuyor. Baktığınız zaman kuzey kutbunun güney kutbuna oranı, çevresinin oranı, oranladığınız zaman altın oran çıkıyor. Uzaydaki galaksilerin sarmallarına baktığınız zaman altın oran çıkıyor. Denizdeki dalgaların düşerken yaptığı kıvrımlara baktığınız zaman altın oran çıkıyor. Bunun filmini kısaca bir izleyelim. Bakın sayıları toplayıp her toplam sayıyı yan tarafa yazdığınızda bir önceki sayıya böldüğünüzde çıkan sayı altın oranı veriyor. Ve bu altın oranı gördüğünüz gibi canlıların yaptığı sarmallarda, çeşitli şeylerde ortaya çıkıyor. Nasıl olduğunu hesaplandığını gösteriyor bu çizimler. Bunun böyle salyangoz gibi çeşitli deniz canlıları, Nautilus gibi, İnsan kulağında, insanın parmaklarında, yüz hatlarında hep bu oranı görüyoruz. Mesela Nautilus denen bir deniz canlısı var bu şekilde görüldüğü gibi. Bu yaptığı sarmallar hep altın oranı veriyor. Bu yalnız tabii böyle deniz canlılarında değil, bitkilerde, bitkilerin, çiçeklerin yapılarına baktığımızda, ayçiçeğinde, diğer bütün bitkilerde, kozalaklarda, hepsinde bu 1.618'lik rakamı ortaya çıktığını görüyoruz. Altın oran bu sayı, 1.618. Tabii bize mükemmel bir yaratılışı kanıtlıyor. Bakın çiçeklerin yapıların nasıl olduğunu gösterdi. Bu gördüğünüz yapıların hepsinde altın oran var. Altın oranla yaratılış var. Hiçbiri rastgele değil. Mesela böceklerin kanatlarında yine aynı şekilde. Burada bir Yusufçuk görüyoruz. Kanadında mükemmel bir simetriyle altın oranlı yarılış var. Gözlerde aynı şekilde bakın, böcek gözlerinde binlerce küçük altıgenden oluşuyor. Ve bunlarda altın oranlı yarılış var. Şimdi bu bize bir tek şeyi kanıtlar. Yaratıcının sonsuz aklını ve sanatını kanıtlar. 1.618 çok özel bir sayı. Gördük bunu. Matematikte rakamları topluyorsunuz. Her toplamı topladığınız sayının yanına yazıyorsunuz. Mesela 1 ile 2, 3 geliyor toplamı 3 olduğu için. 3 ile 2, 5 olduğu için 5 geliyor. Bu şekilde devam ettiğiniz takdirde her sayıyı bir önceki sayıya böldüğünüzde 1.618 çıkıyor. Bu orta çağda Fibonacci isimli bir matematikçi keşfetti bunu ilk defa. Bu sayının böyle olduğunu, 1.618'lik bir oran olduğunu, böyle toplamları bir önceki sayıya böldüğünüzde. Ama Allah bakın milyonlarca yıldır, hatta bazı canlıların milyarlarca yıllık geçmişi var. Milyarlarca yıldır yaratılan canlılarda altın oranla yaratılış olduğunu görüyoruz. Dünyada ve uzaydaki galaksilerde altın oranla yaratılış olduğunu görüyoruz. Demek ki bütün canlıları, galaksileri, evreni ve matematiği yaratanın Allah olduğunu görüyoruz. Bu çok önemli bir delil. Allah'ın sonsuz sanatını ortaya koyan, aklını ortaya koyan bir delil olmuş oluyor. Allah her şeyin yaratıcısıdır, tek ilahtır, mutlak varlıktır ve insanlar gölge varlıklardır. Kur'an'ı yaratan da Allah'tır. Allah insanlara dünya hayatını çok özel olarak yaratılmıştır. İmtihan olarak yaratılmıştır. Her şeyin amacı olduğu gibi dünya hayatında bir amacı vardır. İnsan burada imtihan olacaktır. Ve buradaki imtihan olurken yaptığı amellere göre, işlerine göre, gösterdiği samimiyete göre de sonsuz ahiret hayatında cennetle veya cehennemle devam edecektir sonsuz ahiret hayatına. Kur'an'ı yaratan Allah bizim sorumlu olduğumuzu bildirir ve Kur'an'ın da yeterliliğini bildiriyor. Kur'an'ın bakın Allah ahirette yalnızca Kur'an'dan sorulacağımızı bildiriliyor. Yani dünyayı ve dünya hayatını yaratan Allah bize nasıl yapmamız gerektiğini kendisini tanıtmaktadır aynı zamanda Kur'an'da. Ahiret hayatını tanıtmaktadır. Neler yapmamız gerektiğini, emir ve yasaklarını, ahiret hayatını, cenneti, cehennemi tanıtmaktadır Allah Kur'an'da ve Kur'an'la sorguya çekileceğimizi bildirmektedir. Ve çok sayıda ayette de Allah Kur'an'ın yeterli olduğunu bildiriyor. Şimdi bazı ayetlerden örnek olarak okuyalım inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırız. Kendilerine okunan bu kitabı sana göndermiş olmamız onlara yetmiyor mu? Bakın Allah Kur'an'ın göndermiş olunmasını onlara, yani Kur'an'a karşı çıkanlara, Kur'an'ın yeterli olmadığını iddia edenlere yetmiyor mu diyor. Elbette inanan bir topluluk için onda rahmet ve ibret vardır. Ankebut suresi 51. De ki Allah'ın sizin için indirdiği, sizin bir kısmını haram ve helal kıldığınız rızıktan haber var mı söyler misiniz? De ki Allah mı size izin verdi yoksa Allah hakkında yalan uydurup iftira mı ediyorsunuz? Kur'an'ın Kur'an'da olmayan ve Kur'an'a aykırı olan herhangi bir iddiayla gelen herkes Kur'an hakkında ve Allah hakkında yalan uydurup iftira etmiş olduğunu söylüyor Allah inşallah.
Evet, Kur'an'ın yeterliliği, Kur'an 1400 yıl önce inip kıyamete kadar geçerli olacak olan bir kitap. Kıyamete de az kaldı inşallah zaten. Üstad Hazretleri de 1545 veriyor. Yani 2120'lerde kıyamet bekleniyor. Kur'an kıyamete kadar geçerli olan bir kitap. O yüzden Allah Kur'an'ı tas tamam indirdiğini söylüyor. Yeterli olduğunu söylüyor ve Kur'an'dan başka bir şeye ihtiyaç olmadığını, Kur'an'ın yeteceğini ve ondan sorulacağımızı söylüyor. Her şeyi de açıkladığını söylüyor Kur'an'da Cenab-ı Allah. Enam suresi 114. ayet okuyorum. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Oysa o kitabı size kitabı açıklanmış olarak indirmiştir. Bakın Kur'an açıklanmış. Eksik bırakılmamış ve açıklanmış. Her şeyi açıklanmış. Başka bir ayette Enam suresi 38. ayette biz kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık. Sonra onlar Rablerine toplanacaklardır. Bakın eksik bir şey bırakmadığını söylüyor Cenab-ı Allah Kur'an'da. Tas tamam olduğu, başka ayetlerde de geçiyor o şekilde. Biz kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık. Hiçbir şeyi. Yani eksik olan hiçbir şey yok. Kur'an tamamen yeterli olduğunu açık ifade eden ayetlerden bir tanesi. Eksik bırakılan bir şey yok. Demek ki insana Kur'an yeter. Dünya hayatında düşündüğü, yaşayacağı her şey için, her şey için Kur'an yeterli. Bunu söylüyor Cenab-ı Allah.
Tabii bunun zaten bazen şunu görüyoruz tabii günümüzde. yobazlık denen bir şey var. Gericilik böyle. Dini Allah kitapta bildiriyor. Kitapta dinini kitaba eğip bükenler olarak bildiriyor. Kur'an'da olmayan hurafeleri dine katmaya çalışanlar. Bu şekilde tabii hocamız şunu söylemişti. Bu çok önemli. Yobazlık eşittir münafıklıktır. Münafıklık eşittir yobazlıktır. Her münafık yobazdır. Yobaz da böyle hurafeleri dine katmaya çalışan da münafık diniyetidir. Münafıklık yapmaktadır. Çünkü Allah Kur'an'da Kur'an'ın yeterli olduğunu bildiriyor. Kur'an'dan hesaba çekileceksiniz diyor. Dolayısıyla Allah'ın haram kıldıklarını helal kılmak ya da helal kıldıklarını haram kılmak olmaz. Bakın Allah bunu zaten bildiriyor Kur'an'da. Şeytanlar Allah'a sığınırım. Ey iman edenler, Allah'ın sizin için helal kıldığı güzel şeyleri haram kılmayın ve haddi aşmayın. Şüphesiz Allah haddi aşanları sevmez. Şimdi Allah'ın helal kıldığı güzel şeyleri haram kılmayın. Nitekim Peygamber Efendimiz'in dönemine baktığımızda, hocamız bunu defaatle anlatmıştı, detaylı olarak anlatmıştı. O döneminde yobazları ve münafıkları var. Peygamber Efendimiz'e Allah'ın helal kıldıklarını haram kılmaya çalışıyorlar. Mesela Allah Kur'an'da Peygamber Efendimiz'e has olarak nasıl evlilik yapabileceğini, nasıl davranması gerektiğini anlatıyor inşallah Kur'an'da. Münafıklar buna karşı çıkarak doğru olmadığını, Peygamber Efendimiz'e haşa yaptıklarının yanlış olduğunu ve Kur'an'a aykırı olduğunu savunan ifadelerle ortaya çıkmışlardı. Bu demek ki ne oluyor? Allah'ın bakın helal kıldığı güzel şeyleri haram kılmayın diyor. Tek hakem, tek hüküm koyucu Allah'tır. Allah da Kur'an'ın yeterli olduğunu bildiriyor. Onlara ayetlerimiz apaçık belgeler olarak okunduğunda, yani Kur'an okunduğunda, bildirildiğinde, bizimle karşılaşmayı ummayanlar derler ki, bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir. Bakın bu çok önemli. İşte bu tam yobaz ve münafık kafası. Kur'an'ın yeterliliğine inanmıyor. Kur'an'a haşa ilaveler, eklemeler ve çıkartmalar yaparak, ama asıl amaçları burada tabii dini içinden çıkılmaz bir hale getirerek insanların dini yaşamasını engellemek. De ki, benim onu kendi nefsimin bir öngörmesi olarak değiştirmem benim için olacak şey değildir. Ben yalnızca bana vahyolunana uyarım. Eğer Rabbime isyan edersem gerçekten ben büyük günün azabından korkarım. Aynı bunu ayette Allah'ın bildirdiği gibi Peygamber Efendimiz'e de söylemişlerdi o dönemde. Bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir. Kur'an'ın hükümlerine uymuyorlar. Haşa Kur'an'ın yeterli olmadığını savundukları zaman, haşa, o zaman münafık man kafası tabii bu. Haşa kendini Allah'tan üstün görmüş oluyor. Allah'ın adaletsiz haşa olduğunu iddia eden bir münafık kafası ortaya çıkmış oluyor.
Önce demin altın orandan bahsettin, o sırada ayeti...
Ha, pardon, şunu da çok özür dilerim, çok önemli bir şey olarak. Tabii Kur'an'ın, bakın bunu söylerken, Kur'an'ın en önemli tefsirini, en doğru tefsirini Peygamber Efendimiz yapar. Biz de Peygamber Efendimiz'in tefsirine uyarız. Bakın bu çok önemli. Yani tabii Kur'an'ı herkesin okuyup oradan değişik hükümler çıkarması olmaz. Zaten hocamız demişti bunu. İlmihal var inşallah hüküm ayetleriyle ilgili olarak. Bunun dışında tabii asıl doğru tefsirini yapan Peygamber Efendimiz'dir. Bizim uyduğumuz ve uymamız gereken Peygamber Efendimiz'in tefsirleri ve sünnetidir inşallah.
Evet, biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden öğrendiğimiz şekilde tefsir ediyoruz ayetleri. En iyi tefsiri o yapar inşallah. Biraz evvel sen altın oranı anlatırken ayeti düşünmüştüm, bulamamıştım. Onu hatırlatayım, öyle devam edeyim istiyorum. Furkan suresinin 2. ayetinde şöyle diyor Cenab-ı Allah, şeytanını Allah'a sığınırım. Göklerin ve yerin mülkü onundur. Çocuk edinmemiştir. Ona mülkünde ortak yoktur. Her şeyi yaratmış, ona bir düzen vermiş, belli bir ölçüyle takdir etmiştir.
Maşallah.
Bakın, yarattığı her şeyi bir ölçüyle takdir ettiğini söylüyor Allah. Demin seyrettiğimiz, gördüğümüz altın oran o. Yani bir ölçüyle yaratmış Allah hepsini. İşte altın oran o, 1.6 ve devamı olan altın oran. Her şeyi yaratmış, ona bir düzen vermiş, belli bir ölçüyle takdir etmiştir.
Evet.
Allah'ın yarattığının en delili ve ayeti beraber inşallah. Ben Kur'an'ın yeterliliğine devam edeyim doktor hocam, müsaade edersen. Enam suresi 115. ayet okuyorum. Rabbinin sözü doğruluk bakımından da adalet bakımından da tas tamamdır. Onun sözlerini değiştirebilecek yoktur. O işitendir, bilendir. Bakın, Rabbinin sözü, yani Kur'an, Kur'an-ı Kerim doğruluk bakımından da ve adalet bakımından da tas tamamdır. Allah tamam, tas tamam olduğunu söylüyor. Kur'an'ın eksiksiz, tamamen her açıdan, her açıdan tas tamam olduğunu söylüyor. Onun sözlerini değiştirebilecek yoktur. Kur'an'ın değiştirilemeyeceğini vaat etmiş Allah. Yani mesela daha önce İncil ve Tevrat insan eliyle değiştirildi. Hak sözünün içine insan sözü de girdi. O yüzden o dinler tahrif oldu, o kitaplar bozuldu. Allah o yüzden son din olarak kıyamete kadar geçerli, hak ve değişmeyecek din olarak Kur'an'ı, İslam'ı gönderdi. Ve onun değişmeyeceğini de, eski kitapların değiştiğini fakat Kur'an'ın değişmeyeceğini, kimsenin değiştiremeyeceğini açık bir vaatle söylüyor. Onun sözlerini değiştirebilecek yoktur diyor inşallah. Ant olsun diyor başka bir ayette, Rum suresi 58. Biz bu Kur'an'da insanlar için her örneği gösterdik.
Maşallah.
Bakın her örnek gösterilmiş Kur'an'da, insana yeterli olacak dünyada, eksiksiz, tas tamam ve her örnekten de verilmiş inşallah.
Evet. Allah tabii bu Kur'an'a eklemeler ve çıkarmalar yapanların, bakın onu da bildiriyor Kur'an'da, öyle kimseler olduğunu, şeytandan Allah'a sığınırım. Onlardan öyleleri vardır ki, işte münafık yapısı, dillerini kitaba doğru eğip bükerler. Siz onu, bu okur göründüklerini kitaptan sanasınız diye. Oysa o kitaptan değildir. Yani söyledikleri şey, bu hurafelerin Kur'an'da olmadığını bildiriyor Allah. Fakat bunu Kur'an'danmış gibi göstermeye çalıştıklarını, ama Allah Kur'an'da olmadığını söylüyor. Bu Allah katındandır derler. Oysa o Allah katından değildir. Kendileri de bildikleri halde Allah'a karşı böyle yalan söylerler. İşte Kur'an'a karşı dilini eğip bükenin durumu, eklemeler ve çıkarmaların durumu bu şekilde. Allah tabii sonsuz cehennem vaat ediyor böyle. Ancak onlar işlerini kendi aralarında farklı kitaplar halinde böldüler. Her bir grup kendi ellerinde olanla yetinip sevinmektedir. İşte Kur'an dışı böyle hurafelerle yeni din oluşturmaya çalışanların durumunu Allah kendi aralarında farklı kitaplar halinde böldüler. Apayrı din meydana getiriyorlar. Kur'an'la ilgisi olmayan batıl din tabii ki. Kendi ellerinde olanla yitirip sevinmektedir. Her biri de kendisinin en doğru olduğunu savunup onun dışındaki herkesin inançsız olduğunu savunarak, böyle ayette bildirildiği gibi, kendi ellerinde olanla yetinip sevinmektedir. Övünüyor. Peygamber Efendimiz'in bir şikayeti var. Hocamız bunu söylemişti. Tek bir şikayeti var Kur'an'da. Bakın Peygamber Efendimiz diyor ki, ve elçi dedi ki, Rabbim gerçekten benim kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş bir kitap olarak bıraktılar. İşte bu ahir zamanın, yani içinde yaşadığımız dönemin bir özelliği olarak Peygamber Efendimiz bunu söylüyor. Kur'an'a uyulmadığını, Kur'an'ı terk edilmiş bir kitap olarak bıraktıklarını, Kur'an dışında ki hurafelerle bir kısım insanların tabii bir din yaşadıklarını Peygamberimiz Allah'a bu şekilde bir şikayet olarak bildirdiğini söylüyor Allah Kur'an'da inşallah.
Evet. Nahl suresi 89. ayeti okuyorum. Şeytanları Allah'a sınırım. Biz kitabı sana her şeyin açıklayıcısı, Müslümanlara bir hidayet, bir rahmet ve bir müjde olarak indirdik. Bakın Kur'an'ın özellikleri sayılıyor. Birçok özelliklerinden bazıları sayılıyor. Her şeyin açıklayıcısı diyor Kur'an için Allah. Demek ki insanın merak edeceği, hayatında ihtiyacı olan, ahirete yönelik olan her türlü ahlaki davranış olarak her türlü konu Kur'an'da var, açıklanmış. Her şeyin açıklayıcısı diyor. Başka bir açıklayıcıya ihtiyaç yok. Peygamber Efendimiz tefsir ediyor Kur'an'ı tabii. Peygamber Efendimiz sözlerini dinliyoruz. Ama onun dışında başka bir şeye ihtiyaç olmadığını buradan anlıyoruz inşallah. Müslümanlara bir hidayet. Hidayet, Kur'an bir hidayet. Ve Mehdi. Bakın hidayetin vesile olan kişi de ahir zamanda Mehdi'dir. Hidayet kökeninden geliyor Mehdi kelimesi. Müslümanlara bir hidayet, Mehdi Kur'an'la hidayete vesile oluyor. Bir rahmet ve bir müjde olarak indirdik. Müjde, ahireti, sonsuz hayatı müjdeliyor bize. Güzel bir dünya hayatı müjdeliyor. Müslümanlar, müminler bir aradayken sevgiyi, merhameti, şefkati, fedakarlığı, barışı, her şeyi yani en güzel şekilde yaşarlar, coşkulu bir şekilde. Yani bu dünyada Müslümanlar, müminler için bir rahmettir ve bir müjdedir. Geleceğe yönelik esas müjde de Allah sonsuz yaşam. Bu dünya hayatından sonra böyle gündüz rüyadan uyanır gibi bir ölümün, ona benzeterek Allah'ım, güzel bir kalkışla Müslümanlar, müminler için sonsuz hayata geçiş. Bunun müjdesini veriyor Cenab-ı Allah inşallah.
Andolsun size açıklayıcı ayetler, sizden önce gelip geçenlerden bir örnek ve takva sahipleri için bir örnek, bir öğüt indirdik. Bakın açıklayıcı ayetler. Allah Kur'an'ın tamam olduğunu, yeterli olduğunu ve ayetlerinde açıklayıcı ayetler indirdik diyor inşallah. Andolsun biz açıklayıcı ayetler indirdik. Allah dilediğini doğru yola yöneltip iletir. Kendilerine okunmakta olan kitabı sana indirmemiz onlara yetmiyor mu? İşte bakın bu çok önemli. Kur'an'ın yeterliliği, Peygamber Efendimiz'in tefsirleriyle inşallah mutlaka Kur'an'ın yaşanması gerektiği ama Kur'an'ın dışında bir dinin olamayacağı inşallah Kur'an'da Allah tarafından çok net ve açık olarak bildiriliyor. Hatta o kimselerin durumu da anlatılıyor inşallah. Tabii yobazlık, bakın bu kitaba dilini eğip bükme tam bir münafık karakteri. Yani ikiyüzlü karakteri, inanmış gibi görünüp aslında dinde olmayan eklemeleri ve çıkarmaların yapılması bir münafık karakteri olduğunu gösteriyor ki nitekim münafıklarının tam böyle tarif edildiği şekilde bunu tabii hocamız da anlatmıştı. Yobaz karakterinde olduğunu görüyoruz. Yani hurafeleri hurafelerle Kur'an dışında bir din meydana getirerek insanların bunu yaşaması imkansız hale getirmesi. Bunlar tabii bu kimseler kendileri de yaşamıyorlar. Zaten yaşayamazlar öyle anlattıkları dini. Ve içinden çıkılmaz yaşanmaz bir hale getirerek tam bu şeytanın taktiği tabii. Böylece İslam'ın yaşanmasını engelliyorlar. Halbuki Allah kesinlikle Allah'ın hakem olduğunu, hüküm koyucu olan Allah'ın olduğunu, Allah'ın helal dediklerinin helal, haram dediklerinin helal. Bunun dışında hiç kimsenin helal ve haram konusunda veya diğer konularda bir ekleme ve çıkarma yapamayacağını net olarak bildiriyor inşallah.
Evet inşallah.
Kur'an güçlü ve üstün olan, esirgeyen Allah'ın indirmesidir. Allah'ın kitabı ve o Allah kitabı açıklanmış olarak indirdiğini bildiriyor inşallah. Kendilerine ilim verilenler ise, yani samimi Müslümanlar, Rabbinden sana indirilenin hakkın ta kendisi olduğunu ve üstün güçlü övülmeye layık olan Allah'ın yoluna yöneltip ilettiğini görüyorlar. Samimi Müslüman, Allah'tan indirilenin, yani Kur'an'ın hakkın ta kendisi olduğunu, hak olduğunu görür ve buna uyar. Yani Kur'an'da bildirilen İslamiyet'i yaşar inşallah. O zaman işte bakın dinin yaşamasının çok kolay olduğunu görüyoruz. Allah'ın haramları ve helalleri ve yasakları Kur'an'da bildirilmiştir ve çok az sayıdadır. Yani bildirilen yasaklarla, emir ve yasaklarla uyulduğu zaman inşallah dinin hakikaten kolay olduğunu görüyoruz. Allah zaten nitekim ayetlerinde sizi kolay olan için başarılı kılacağım diyor. İnsanın fıtratı da din üzere yaratılmıştır. Fakat Kur'an'da bildirilen dindir bu inşallah. Hakikaten dini yaşadığı zaman Allah büyük mutluluk veriyor. Dini yaşanmadığı takdirde veya başka bir eklemelerle, hurafelerle bir din yaşanmaya çalışıldığı zaman muazzam bir mutsuzluk olduğunu bildiriyor Allah. Bakın bir ayette Allah, kalpler sadece Allah'ın zikriyle mutmain olur diyor. Hakikaten din yaşandığı zaman, Kur'an'a uyulduğu zaman Allah kesin olarak mutluluk veriyor. Bunun dışında dinsizliğin kabusu başlıyor burada. Böyle bir şey yaşanmaya kalkıldığı takdirde.
Tabii Allah'ın zikriyle mutmain olur çünkü Allah ona göre yaratmış insanı. Yani mesela insan sonsuzluk arz ediyor. Kim yok olmak ister ki? Değil mi? Yani
kimse.
Yani hiçbir sağlıklı ruh, hiçbir sağlıklı insan böyle bir şey söyleyemez. Sonsuzluğu verecek olan Allah insanı da sonsuza ihtiyaçlı ve sonsuz yaşama isteğiyle yaratıyor. Değil mi? Yani o evet. Mutluluğu mesela kalbi, ruhu yaratan Allah onu da ancak Allah'ı anmakla, Allah'la beraber yaşamakla dünya hayatı huzur ve mutluluk bulacak gibi yaratıyor. Öbür türlü insana dar ve sıkıntılı olur. Yani yaratılışı böyle. Ve gerçekten de öyle. Yani yaşadığımız hayatta herkes onu görüyordur, biliyordur. Yani geçici olan şeylerin insanın tatmin etmesi söz konusu değil. Çünkü güzel ve hoş da olsa, insanın hoşuna da gitse bitiyor. Bittiği zaman artık bir hafıza olarak, bir geçmiş olarak kalıyor. Yeniden aynı şeye kavuşmak istediğinde yine biteceğini biliyor. Sadece bunun biteceğini bilme düşüncesi bile ondan alacağı lezzeti zaten %99'unu götürür. Hiçbir şey kalmıyor geri. Nasıl tatmin olacak kalp? Nasıl huzur bulacak? Ancak sonsuz olarak ona kavuşup ve hiç bitmeyen bir şekilde ona kavuşursa ruhu tatmin bulabilir. Onu verecek olanın da Allah olduğunu bilerek ve ondan isteyince de Allah'ın vereceğini bilerek ona göre davranarak yaşarsa ve ondan isterse kalbi tatmin bulabilir. Başka türlü tatmin huzur bulamaz. Çünkü bitiyor, sonu var. Sonu olan bir şeyin bir tatmin açısından, huzur açısından vereceği ruha bir şey yok. Yani karşılamıyor daha doğrusu yani. Değil mi? Ancak sonsuz olan karşılıyor.
Evet. Daha örnek inşallah. Kur'an'da Allah, bakın her örneği açıklamıştır. Bunu bildiriyor. Şimdi her örneği demek, her şeyi demek, her şeyi demektir. Yani dünyada nasıl bir hayat yaşamamız gerektiği, nasıl oturup kalkmamız gerektiği, davranışlarımızın, kişiliğimizin nasıl olması gerektiği, insanların inançlarına göre nasıl sınıflara ayrıldığı, mesela Kur'an'da bildirilen bir inananlar var, inanmayanlar var. Ama inanmayanlar da kendi işlerinde münafıklar, müşrikler, fasıkların olduğu, kafirlerin olduğu, ahiret hayatı, her şey, bakın her şey bildirilmiştir diyor Allah. Şimdi örnek vereyim inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırız. Enam suresi 38'de Allah, biz kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık diyor. Bakın hiç noksan yok Kur'an'da. Eksik olan hiçbir şey yok. Bu Kur'an'da andolsun bu Kur'an'da insanlar için biz her örnekten çeşitli açıklamalarda bulunduk. Kehf suresi 54. Yine Allah andolsun diyor bakın. Andolsun biz bu Kur'an'da insanlar için her örneği gösterdik. Rum suresi 58. Onların sana getirdikleri hiçbir örnek yoktur ki biz ona karşı sana hakkı ve en güzel açıklama tarzını getirmiş olmayalım. İnsanların iddiaları, bugün Darwinizm var, materyalizm var, herhangi bir şey, herhangi bir konudaki hiçbir örnek yoktur ki getirdikleri. Biz ona karşı sana hakkı ve en güzel açıklama tarzını getirmiş olmayalım. Kur'an'da her şeyin en güzel açıklamasının olduğunu bildiriyor Allah. Andolsun biz bu Kur'an'da belki öğüt alıp düşünürler diye insanlar için her bir örnekten verdik. Bakın her şey diyor Allah, her bir örnekten. Andolsun biz bu Kur'an'da çeşitli açıklamalar yaptık öğüt alıp düşünsünler diye. İsra suresi 41. Biz kesin bilgiyle inanan bir topluluğa ayetleri apaçık gösterdik. Bakara suresi 118. Elif, lam, ra. Bu ayetleri muhkem kılınmış, sonra hüküm ve hikmet sahibi olan ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından birer birer bölüm bölüm açıklanmış bir kitaptır. Daha çok sayıda ayet var inşallah. Buradan anlıyoruz ki Kur'an tam olarak yeterli. Peygamberimizin nitekim biraz önce görmüştük. Allah'a tek bir şikayeti var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ı diyor terk edilmiş bir kitap olarak bıraktılar diyor. Bunun da işte ahir zamanın bir özelliği olarak inşallah Peygamberimiz hadislerinde de görüyoruz bunu inşallah. Kur'an'ın terk edilmiş, yani Kur'an'dan uzaklaşılmış, ayrı bir din meydana getirilmiş ve inanmayanların çok sayıda olduğu bir dönem olduğunu anlıyoruz ahir zamanın. Şimdi Kur'an'ı yeterli görmeyip Kur'an'a eklemeler ve çıkarmalar yapan, dillerine eğip bükenlerin olduğunu bildiriyor Allah. İşte bakın bu münafık karakteri. Münafıklar İslam için en büyük düşmandır. Dini güya dindarmış gibi görünüp, yani iki yüzlü bu mahluklar dindarmış gibi görünüp aslında dindar olmayan, kalben Allah'a inanmayan, Allah'ı inkar eden, haşa kendini Allah'tan üstün gören varlıklar. Kur'an'da çok dikkat çekiliyor ki yüzlerce ayet var münafıklarla ilgili. Allah Müslümanların münafıklardan sakınmasını istiyor. Aynı zamanda münafık özelliklerinden de şiddetle kaçınmamızı istiyor. Bu bakımdan münafıkların bilinmesi, tanınması özelliklerinin Kur'an ayetleriyle son derece önemli. Mesela Allah Kur'an'da bize münafıkların iman etmedikleri halde iman etmiş gibi gözüktüklerini söylüyor. Bakın Allah şöyle bildiriyor ayette, şeytandan Allah'a sığınırız. İnsanlardan öyleleri vardır ki biz Allah'a ve ahiret günde iman ettik derler, oysa inanmış değillerdir. Tam ikiyüzlü, kaypak, böyle yalancı bir yapı. Sözde Allah'a ve iman edenleri aldatırlar. Oysa onlar yalnızca kendilerini aldatıyorlar ve şuurunda değiller. Yani şuuru olmayan, haşa Allah'ı aldattığını düşünen, tabii bu şunu gösteriyor bize, Allah inancının olmadığını gösteriyor. Çünkü Allah'tan üstün gören, haşa Allah'ı aldattığını düşünen bir yapı, zaten Allah şuurları yoktur diyor, şuursuz, ahmak bir yapı olduğunu görüyoruz. Oysa onlar yalnızca kendilerini aldatıyorlar ve şuurunda değiller. Kalplerinde hastalık vardır. İşte kalplerinde hastalık olduğunu bildiriyor Allah. Allah da hastalıklarını arttırmıştır. Yalan söylemekte olduklarından dolayı onlar için acı bir azap vardır. Allah bize aynı zamanda yine başka bir ayette Kur'an'ı anlamadıklarını bildiriyor. Sana kitabı indiren odur. Ondan kitabın anası, temeli olan bir kısım ayetler muhkemdir. Hüküm ayetleri, Allah'ın emir ve yasaklarını bildiren ayetler. Diğerleri ise müteşabihtir. İkişerli anlamı olan ayetler. Kalplerinde bir kayma olanlar, yani münafıklar, fitne çıkarmak, Müslümanlar arasında bozgunculuk çıkarmak ve olmadık yorumları yapmak için ondan mütecabih olanını uyarlar. İşte münafığın tavrı bu. Kur'an'daki ayetleri çarpıtarak, saptırarak ve olmadık, bakın, olmadık anlamlarını çıkararak, olmadık yorumlarını yaparak diyor Allah. Hiç ayetler çünkü apaçık olduğunu bildiriyor Allah. Ayetlerin hakikaten düz anlamları vardır. Bir de tabii müteşabih, ama peygamberimizin tefsirinden biz bunu anlarız. Oysa onun tevilini Allah'tan başkası bilmez. İlimle derinleşenler ise biz ona inandık, tümü Rabbimizin katındandır derler. Temiz akıpla sahiplerinden başkası öğüt alıp düşünmez. Kur'an'ı anlamadıklarını ve olmadık yorumlarını çıkardıklarını görüyoruz münafıkların.
Evet. Yani münafık, nifak sokan, fitne çıkartan, bozgunculuk çıkartan, iki yüzlü anlamında. Yani böyle iki yüzlü, güvenilir gibi gözüküyor, halbuki tam güvensiz. Mesela emin gibi gözüküyor, tam sadakatsiz. Böyle 180 derece farklı. Yani yüzü farklı, ruhu farklı. Allah onları çok detaylı olarak Kur'an'da açıklıyor ve cehennemin en dibinde olan insanlar olarak söylüyor. Çünkü dürüst bir insan inanmıyorsa inanmıyorum diyebilir. Değil mi? İnanıyorsa inandığını açık ve seçik ifade eder. O aradaki ne, yani münafıklık, evet inanıyorum deyip sonra inanmayan mesela. Yani bu işte ikiyüzlülük, sahtekarlık, bu tehlikeli. Bu kandırmada bir kasıt var, bir maksat var, bir tehlike var demek ki. İşte Allah onu ayetlerde çok detaylı bir şekilde karakterlerini, tehlikelerini, neler yaptıklarını çok detaylı olarak anlatıyor münafıkların. Tehlikeli bir karakter olarak, onlardan kaçının sakının diyor hatta Allah, evet, inşallah. Mesela ayetlerden bir tanesini okuyayım. Şeytandan Allah'a sınırım. Nisa suresi 142. ayet. Gerçek şu ki münafıklar sözde Allah'ı aldatmaktadırlar. Oysa o onları aldatandır. Yani aldattığını zannediyor. Yani haşa, Allah'ı da aldattığını zannediyor. İnandım ben diyor. Yani insanları aldatıp bir de Allah'a o kadar kuş beyni diyeyim yani böyle. Ama o Allah onları aldatandır diyor. Namaza kalktıkları zaman isteksizce kalkarlar. Namaz, yani secde, namaz insanın ruhunun en mutlu olabildiği yerdir diyebilirim. Çünkü Allah ibadetini, o kulluk şuurunu ifade ettiği ve sevgisini, korkusunu, her türlü güzelliğini ifade ettiği çok güzel bir yer. Yani namaza böyle coşkuyla, şevkle Müslüman kalkar. Münafık zaten mesela sabah namazına kalkmaz kimse yoksa yanında. Çünkü ağır ve zor gelir. Uykudan uyanacak, abdest alacak, namaz kılacak. Eğer bir gören yoksa, yani zaten kılmıyorsa, hani bir insan söylüyorsa o ayrıdır, ama hani başkalarını kılıyormuş gibi gösterip ama yalnız başına kaldığında kılmayan bir karakter bu. Namaza isteksizce kalkarlar. Yani Müslüman isteksizce kalkar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Bakın, gösteriş yapma karakteri. Yani nasıl küçük bir karakter. Müslüman Allah'ın rızasını gözetir. Sadece ve sadece Allah'ın rızasını gözetir. İnsanlar bana ne der, İnsanların gözünde ne olayım diye düşünmez. İnsanların gözüne girmeye çalışmaz. Çünkü o da toprak olacak. 6 tane kemik, 1 tane kuru kafa toprağın altına girecek. O da ölecek. Yani senin gösteriş yaptığın diye düşündüğün kişi bir süre sonra toprağın altında kemik haline geliyor. Yani sen kime gösteriş yapıyorsun? O kime, yani bir şey yaptığında, bir şey söylediğinde insan tavrını Allah'a ancak gösterir, yapar. İnsana gösteriş yapma, yani böyle bir dal kabukluk gibi bir şey tabiri caizse. Yani onun rızasını kazanma, ondan bir menfaat temin etme gibi, yani bu tür şeyler o münafıkların özelliği. İnsanlara gösteriş yapıyorlar ve ibadet anlamında da öyle. Mesela bir yardım yapmaya çalışacak diyelim, muhtaç çocuklar var. Onu öyle bir hale getiriyor ki süsleyip püsleyip en son işte adı duyulsun, İşte bu böyle yaptı densin gibi, sadece nefsini tatmin eden, insanlar duysun bilsin diye gösteriş için yapıyor. Halbuki değil mi, bir işte fakiri doyuracaksan sessiz sedasız Allah için sevabına, onların da ihtiyacını görecek gibi yaparsın. Normal şekilde böyle yapılır. Ama münafık farklı yapıyor. Her ibadetin öyle infak yapmak şeyindeyse mecburen ve gösteriş için yapıyor. Desinler diye harcıyor mesela. Veyahut başka her ne yapıyorsa bunun için yapıyor. Ve Allah'ı ancak çok az anarlar. Bu da münafık alameti. Çünkü insan sevdiğini çok anar. Değil mi? İnsan bir sevdiği bir insan olduğu zaman sürekli onun adını zikreder, değil mi? Sürekli başkasına ondan bahseder. Bir yere gittiği zaman onun için bir şey düşünür, sevdiği için, değil mi? Onu hoşnut etmek için. Ve zikrinde, fikrinde her zaman sevdiği olur. Gerçekten seviyorsa. Gerçekten seven sevdiğini her an zikreder. Yani Müslümanlar, müminler en çok Allah'ı severler. Çünkü bütün nimetleri veren o, hayatı veren o, değil mi? Bizi canlı tutan o, sonsuz hayatı verecek olan o, yaşamı veren, saymakla bitiremeyeceğimiz nimetleri bize veren o, sevdiklerimizi bize veren o, her şeyi bize veren o, en çok onu severiz, en çok onu zikreder Müslüman da, en çok onu sevdiği için. Ama münafık kalbinde olmadığı için o az zikrediyor. Yani o da başka Müslümanların, müminlerin yanında zikretme mecburiyeti hissettiğinden zikrediyor. Çünkü sevgisi olsa Allah'ı sürekli zikreder. Öyle bir sevgisi olmadığı için, kendini sevdiği için. Kendisini sever o yani. Allah'ı sevmez. Hatta kendisini Allah'tan büyük görür demişti hocamız. Değil mi? Münafıklar için.
Maşallah.
O yüzden Allah'ı ancak çok azan alır.
Tabii bu ahmak yapıları çok kibirli olmalarından kaynaklanıyor. Allah bildiriyor bize bunu Kur'an'da. Kibirli olmaları çok önemli özelliktir. Halbuki insanı Allah çok aciz olarak yaratmıştır. İnsan yani çocukluğu sürekli bakıma muhtaç olarak geçer. Hayatın son dönemi zaten yaşlılıktır. Yine bakıma muhtaç hale gelir. Bunun dışında günün işte 8 saatini, 7-8 saatini uyuyarak geçirir. Sürekli olarak temizlenmek zorundadır. Yedirmek, içirmek zorundadır kendini. Uyutmak zorundadır. Yani böyle hastalıklar vardır tabii bu arada. Küçücük bir mikrop, bir virüs insanı yorgan döşek yatırır. İşte kanser hastalıkları var, romatizma hastalıkları var, kalp hastalıkları, beyin felci. Yani saymakla bitecek gibi değil ve bütün bunlar dünya hayatının özel olarak yaratılmış eksiklikleridir. İnsanın aciz olarak yaratıldığını gösterir, acizlikleri insanın. Halbuki münafıklar alabildiğine kibirlidirler. Yani kibirden aklını kaçırmış, çıldırmış durumdadırlar. Hatta işte biraz önce de bahsettik, Allah'tan daha üstün görecek kadar bir kibir. Bakın Allah kibirli olduklarını bildiriyor Kur'an'da. Şeytandan Allah'a sığınırım. Onlara gelin Allah'ın Resulü sizin için mağfiret, bağışlanma dilesin denildiği zaman başlarını yana çevirirler. Sen onların büyüklük taslamışlar olarak yüz çevirmekte olduklarını görürsün. İşte burada Peygamber Efendimiz'den haşa kendini üstün gören, büyük gören bir tavrı olduğunu bildiriyor Allah. Ama bu Kur'an'ın biraz önce gördük. Allah hak olarak indirilmiştir diyor. Yeterli olduğunu söylüyor. Kur'an'ı haşa beğenmemeleri, haşa Allah'ı adaletsiz görmeleri, işte bu çıldırmış bir şekilde kibirli olmalarından kaynaklanan bir yapı. Ama Allah da şuursuz olduklarını bildiriyor. Ona Allah'tan kork denildiğinde büyüklük gururu onu günaha sürükler, kuşatır. Allah'a inanmayan, Allah'tan korkmayan bir yapısı neden kaynaklanıyor? Kibirden, büyüklükten kaynaklanıyor. Böylesine cehennem yeter, ne kötü bir yataktır o. Peki bu neyin özelliği? İşte bu da şeytanın özelliği. Şeytan, hatırlayacak olursak Kur'an'da Allah Hazreti Adem'i yarattığında secde edin diyor. Bütün melekler var, şeytan, iblis var. Meleklerin hepsi secde ediyorlar. Çünkü Allah ne derse odur. Allah'ın yarattığı varlığa Allah secde edilmesini bildiriyor. Herkes secde eder, değil mi? Yapılmasının gerekeni yapıyorlar melekler. İtaat ediyorlar Allah'a. Şeytan itaat etmiyor, secde etmiyor. Ve bu kendi ahmak mantığınca şöyle diyor, haşa Allah'a karşı. Bu büyüklükten kaynaklanan bir şey. Allah bildiriyor onu zaten kibirinden. Onu diyor çamurdan yarattın, beni diyor ateşten yarattın. Yani Allah haşa neyi neden yarattığını bilmiyorum. Yaratan Allah zaten. Allah secde edin diyor, bu kadar, bitmiştir. Yani Allah ne diyorsa odur. Bakın münafık da aynı şeytanın yapısında. Çünkü hocamız açıklamıştı bunu. Şeytan münafığın içine girer adeta ve onun, Kur'an'da Allah yayaları diyor, yayaları haline geliyorlar. Yani şeytanın has elemanları. Ve şeytanın ahmaklığıyla ahmaklanıyorlar. Yani şeytan zeki bir varlık. Evet, münafık da zeki oluyor. Hatta Kur'an'ın birçoğu ezbere de bilebiliyor. Fakat süper akılsız, hiç aklı olmayan, kibirli ve şeytanın ahlaksızlığıyla ahlaklanmış varlıklar. Bu çok önemli. Şeytanın kirli mantığıyla. Mesela kalplerinde olmayanı söylerler, sinsidirler diyor Allah. Bakın iki topluluğun karşı karşıya geldiği gün size isabet eden ancak Allah'ın izniyleydi. Bu Allah'ın müminleri ayırt etmesi, münafıklık yapanları da belirtmesi içindi. Böyle riskli bir ortam olduğunda, bir korku ortamı olduğunda, bir mücadele ortamı olduğunda işte münafıklar o zaman hemen ayrılıyorlar. Çünkü çok son derece korkaklar, menfaatlerine düşkünler. En ufak bir risk gördüklerinde de kaçmaya yelteniyorlar. Onlara gelin Allah'ın yolunda savaşın ya da savunma yapın denildiğinde, yani gelin peygamberimizle birlikte mücadeleye katılın. Hazreti Mehdi döneminde de Mehdi ile birlikte mücadele, fikri mücadele. Biz savaşmayı bilseydik elbette sizi izlerdik dediler. O gün onlar imandan çok küfre daha yakındılar. Savaşmayı bilseydik elbette sizi izlerdik. Böyle mazeret olur mu? Yani mesela Hazreti Mehdi döneminde ahir zamanda fikri bir mücadele olacak. Ahir zamanın özelliği olarak Darwinizm ve materyalizm var. Deccaliyetin sistemi olarak, bütün kötülüklerin kaynağı olarak Allah'ı inkar eden en önemli felsefeler. Buna karşı fikri bir mücadele olacak. İşte münafık, bakın böyle bir ortamda biz savaşmayı bilseydik elbette sizi izlerdik. Bunda bilinmeyecek bir şey yok ki. Her insan Darwinizme, materyalizme karşı fikri bir mücadele yapabilir. Öğrendiği bir şey anlatabilir, işte internetten çalışmalar yapabilir, her şeyi yapabilir. Kitap alıp dağıtabilir. Ama sahtekarlığa gelince sahtekarlığı biliyorlar. Mücadeleye gelince mücadeleyi bilmediklerini iddia ediyorlar. Bakın Allah diyor ki kalplerinde olmayan ağızlarıyla söylüyorlardı. Yani yalan söylüyorlar. Allah onların gizli tuttuklarını daha iyi bilir. Onların amacı mücadeleye katılmamak. Hazreti Mehdi'ye yardımcı olmamak, çünkü İslam'ın hakim olması, İttihad-ı İslam'ın olması, İslam birliğinin olması en istemedikleri şey. Her şey, bakın bir münafa, hocamız anlatmıştı bunu. Her şey, mesela okunan bir ezan, radyoda duyduğu okunan bir Kur'an, Kur'an'dan Allah'tan bahsedildiği zaman mutlaka peygamberimiz döneminde peygamberimizi münafıklara, ahir zamanda da Mehdi'yi hatırlatır. Bu en istemedikleri şeydir. Mehdi, İslam birliği, İslam'ın hakim olması. Onlar hatta Müslümanların dağılmasını istiyorlar. Kur'an'da bildirilen bir gerçek olarak Allah bildiriyor bunu. Hatta kardeşlerine gelin bize katılın derler diyor. Yani Müslüman topluluğu içinde olan, Hazreti Mehdi'nin yanında olan öğrencileri, peygamberimiz dönemindeki sahabe, gelin bize katılın diye onları etkilemeye ve dağılmalarına çalışıyorlar. Etkilenenler kimler? Kendi kafalarında olan münafıklar. Yani o an şeyin içerisinde, sahabenin içerisinde olan, Hazreti Mehdi'nin talebesinin içerisinde olan münafıklar hakikaten etkilenebiliyor. Zayıf akıllı ve zayıf imanlı olanlar, kalplerinde hastalık olanlar. Ama Müslümanlar asla etkilenmez. Çünkü zaten bu hayatın amacı odur. Yani bir Müslümanın varlığının sebebi, mesela ahir zamanda yaşayan bir Müslümanın varlığının sebebi, Hazreti Mehdi ile birlikte olup onunla bu şeye karşı ilmi mücadele, fikri mücadele vermektir. İslam'ın hakim olmasına çalışmaktır. Değil mi inşallah? İman etmiş birisi bir münafıktan asla etkilenmez. Yani bunlar bir hocamız demiş, çok güzel bir deyimle böyle anlatmıştı. Bir domuzun, kirli bir domuzu düşünün böyle. Kirli pis yerine yapışıp oradan kan emen bir pire, bir bit gibidirler bunlar. Menfaat bulunca nerede menfaatleri varsa oraya giderler. Bakın onu da Allah bildiriyor bunu Kur'an'da bize. Şimdi menfaatlerin kesildiğine kanaat getirince Müslümanların arasında menfaat bulacaklarını düşündükleri yere kaçıyorlar. Onlar derler ki Allah'a ve elçisine iman ettik ve itaat ettik. Ağızlarıyla söylüyorlar ama bu yalancı oldukları, yalan söylediklerini de gösteriyor Allah, bakın. Sonra bunun ardından onlardan bir grup sırt çevirir. İşte münafıklar böyle söyledikleri halde söz veriyorlar, ahit ediyorlar. Andolsun sen Allah'ın elçisin diyorlar peygamberimize. Sonra en ufak bir mücadele anında kaçıp bırakıp kaçıyorlar. Çünkü diyor Allah, bunlar iman etmiş değildirler. Aralarında hükmetmesi için Allah'a ve Resul'e çağrıldıkları zaman onlardan bir grup yüz çevirir. Bakın Allah diyor ki eğer hak lehlerindeyse, yani bir menfaatleri varsa, bir çıkarları varsa ona boyun eğilerek girirler. Yani nerede menfaatleri varsa böyle uyuz it köpek gibi oraya doğru yönelirler. Yani bir parça yemek yiyecekleri bir yer, böyle kalacakları bir oda, yatacakları bir yatak olduğu zaman ona boyun eğerek gidiyorlar. Bunların kalplerinde hastalık mı var? Yoksa kuşkuya mı kapıldılar? Yoksa Allah'ın elçisinin kendilerine karşı haksızlık yapacağından mı korkuyorlar? Hayır, onlar zalim kimselerdir diyor Allah. Yani önemli olan onların tek şeyleri menfaatlerinin olması ve risk olmaması. Halbuki Allah Kur'an'da böyle bir risk olacağını zaten vaat ediyor. Yani Müslümanların yaralış amacı odur. Yani Müslüman mutlaka denenecektir diyor Allah. Band olsun diyor, onları bir parça korku, açlık, mallardan, canlardan, ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğim diyor. İmtihanın çeşitli şekilleri var. Bu Müslümanlara iftira atılma olabilir, bazı kimselerin dava açması olabilir, aklında delikodu çıkartılması olabilir. Bunun dışında hastalık olabilir, başka şeyler olabilir. Allah mutlaka imtihan edeceğini bildiriyor. Ekonomik bir zorluk olabilir. Halbuki Müslümanın üzerine düşen bunlara sabretmektir. İşte münafık buna gelemiyor. Münafık süper korkak, ahlaksız, şerefsiz, alçak bir varlık. Peygamberimizi, peygamber döneminde sallallahu aleyhi ve sellem'i aynı zamanda Hazreti Mehdi'yi yarı yolda bırakıp kaçmaya yelteniyorlar ve kaçıyorlar. Ve ama baktığı zaman da müthiş akıldaneler böyle. Kendini üstün gören, haşa Allah'tan dahi üstün gören demişti hocamız böyle. Bir varlık böyle akıl üretiyor. O öyle değildi de bu böyle tartışmaya giriyor. İnsan zaten her şeyden çok tartışmacıdır diyor Allah Kur'an'da. Kur'an ayetlerini dillerine eğip büküyorlar. Olmadık yorumlarını çıkartıyorlar. Hiç alakası olmayan. Dini de içinden çıkılmaz hale getirip insanlar bunu yaşamasın diye ve İslam birliğinin oluşmaması için var güçleriyle mücadele ediyorlar. Tabi saflığından ve cehaletinden yapanları tenzih ederiz ama münafığın en istemediği şeydir. Bakın itaate hiç gelemez. Hazreti Peygamberimize ve Mehdi'ye asla itaate gelemez. Çok kibirli, kendi aklını beğendi, her şeyden üstün gören, haşa Allah'tan dahi üstün gören bir yapısı ve yobazdırlar. Baktığın zaman sakal, cübbe, sarık, tesbih böyle ağzından Allah'a düşünmediğini görüyorsun böyle. Hocamız da anlattı biraz önce, hocam. Namazı isteksizce kalkıyorlar ama gösteriş için yapıyorlar ama yalnız olduklarında hem ibadet etmezler hem Allah'ı anmazlar ve Müslümanlar arasında fitne çıkarıp bölmeye çalışırlar. Yani her bakımdan zararlı, pislik derken Allah hem ruhen pislik olduklarını söylüyor hem bedenen pislik olduklarını söylüyor. Üstleri başları da çok kirli ve pistirler. Bulundukları ortam böyle. Hatta Allah bir mağara bulsa oraya giderlerdi diyor. Yani mağarada bile yaşarlar böyle. Sırf yatacak bir yeri olsun. Önemli nokta budur yani münafıklar için.
Evet. Yani mesela münafık Peygamber Efendimiz döneminde, şimdi din Peygamber Efendimiz'e gelmiş. Allah vahyetmiş Kur'an'ı. Yepyeni bir din İslam. Peygamber Efendimiz tebliğ yapıyor. İnananlar oluyor. Bir kısmı da inanmadığı halde inandık deyip geliyorlar. İşte münafıklar. Zaten dini sana getiren Peygamber Efendimiz. Şimdi o münafıklar bir süre sonra diyorlar ki, gidiyorlar başka bir cami açıyorlar. Dırar Mescidi Kur'an'da geçiyor. Burası daha iyi diyorlar. Peygamberi yani bırakın buraya gelin, burada dini yaşayalım. Biz daha güzel yaşanıyor din burada diyorlar. Yani dini getiren Peygamber Efendimiz. Kur'an'ı indiren Cenab-ı Allah Peygamber Efendimiz'e indirmiş. İslam'ı ondan öğrenmişsiniz. Ondan sonra biz daha iyi dini yaşarız görüntüsünde, bahanesinde yeni bir mescit açıyorlar. Zaten Peygamber Efendimiz'in mescidi var orada. Yani yeni bir oluşum oluşturuyorlar. Yani peygamberden daha haşa iyi olacak, daha iyi İslam'ın yaşandığı güya gibi tevillerle böyle bir mescit açıyorlar. Yani kafaya mantığa bakın yani dini. Mehdi döneminde de böyle olacak. Yani beğenmeyecekler. Yani Peygamber Efendimiz'in getirdiği şeyler, onlar tabii ağır geliyor. Onların işi gücü menfaat olduğu için, şahsi menfaat, rahat yaşam, hani mücadeleden kaçmak. Yani Allah'a tam iman etmedikleri için Allah'a onlara ağır geliyor ama aynı zamanda inandık gibi gözüküyorlar. Bölmeye çalışıyorlar Müslümanları, kandırmaya çalışıyorlar. Mehdi devrinde de bu şekilde oluyor Allah'ın izniyle. Çünkü Mehdi de Allah'ın elçisi. Allah'ın kaderde görevlendirdiği bir şahıs. İslam birliğini kurmakla, dünyayı İslam'a hakim etmekle görevlendirmiş. O onun kaderinin dışına çıkamaz. Kimse de çıkamaz. Allah kaderde o kişiyi görevlendirmiş. Peygamber Efendimiz de öyle. Yaratan Allah. O sorumlulukla gönderen Allah. O kaderin dışına çıkamaz kimse. Mehdi de öyle bir şahıs. Mehdi'yi de Allah kaderinde takdir etmiş. Kendisi seçmiş. O kişi diye beğenmiş ve ona hidayet vermiş, insanlara da hidayet vermesi için görevlendirmiş. Kim kaderin dışına çıkabilir? Mehdi de onu isteyerek coşkuyla o hidayet vazifesini, hidayete vesile olma vazifesini yerine getiren bir şahıs. Ahir zamanda aynı münafıklar da onun gibi, Peygamber Efendimiz dönemindeki gibi imanı ondan öğrenecekler. Çünkü deccaliyet yani öyle bir zamanda yaşadık ki, basın iki tane dünya savaşı geçirdik. Halen terör görüyoruz değil mi? Dünyanın her yerinde, yanı başımızda. Irak'ta, Afganistan'da tecavüze uğrayan insanlar, binlerce öldürülen insan, bizim ülkemiz içinde de bölücü terör var. Yani yanı başımızda yanıyor her taraf. Böyle bir dönemde ve diyorlar ki küçükten beri sen evrimle oluştun. Yani kendi kendine tesadüfen oluştun. Yani Allah'ı inkar etme felsefesinin adı bu Darwinizm. Yani 150 yıldır dünyayı kana bulamış, insanların beynini, ruhunu öldürmüş bir felsefe. Yani artık insanların eline silah verip birbirini öldürecek hale caniliğe getirmiş. Normal insan öyle mi olur, değil mi? Vicdanlı olur. Allah'ın verdiği akılla insanla bir karınca bile ezmez. Ben diyor hiç karınca bile ezmem diyor hocamız mesela. İnsan bir karınca bile ezemez. Yani şefkatinden, merhametinden, insanın normal yapısında, doğasında bu vardır. Ama canice rahatlıkla birbirini öldürtecek hale getiriyor. Kim getiriyor bunu? İşte şeytan, deccal vasıtasıyla, o ne vasıtasıyla? Darwinizm. Sen hayvansın diyor yani. İşte hayvandan geldin diyor. Maymunsun diyor bir çeşit. Güya böyle bu felsefeyle yetiştirildikten sonra her türlü kötülük ortaya çıkıyor. Şimdi böyle bir ortamda yetişmiş bir insanı düşünün. 150 yıldır dünya böyle, herkes bununla eğitilmiş ve bu felsefeyle gidiyor. Sonra bir anda mesela Mehdiyet dönemi geliyor. Hani Mehdi o geliyor, bu şeyleri yıkıyor. Hayır diyor, mesela siz tesadüfen oluşmadınız, sizi Allah yarattı diyor. Sizin vicdanınız var, merhamet, şefkat, Allah'ın emrettiği güzel ahlak, bunları yaşayın diyor. Çok özet ve kısa olarak söylüyorum. Ve insanların ruhlarını o şekilde Allah'ın yarattığı o ruha döndürüyor, vesile oluyor. Temizliyor onları, arındırıyor. O pisliklerden temizliyor. Şimdi sen o dönemde o münafıklar Mehdi'den bunu öğreniyorlar. Ondan sonra yanına gelip tamam diyorlar, doğru söylüyorsun, evet. Ondan sonra belli bir mücadelenin içinde Peygamber Efendimiz'e yaptıkları gibi yok diyorlar, biz başka bir oluşum yapacağız. Sen yanlış yapıyorsun, sen doğru değilsin. Yani dini ondan öğrenmişsin. Merhameti, şefkati ondan görmüşsün. Adaleti, Kur'an'ı, ayetleri, her şeyi ondan öğrenmişsin. Sonra ben daha iyi bilirim, sen kötü yoldasın deyip sadakatsizlik, vefasızlık gösterip davasını satıyor. Sevdiklerini, güya vefa gösterdiklerini satıyor. Ve onlara iftira ediyor. Gidiyor mesela, basına gidiyor. O kişiler, bu kişiler şöyledir diyor mesela, müminler için iftiralarda bulunuyor. Olmadık şeyler söylüyor. Yani münafık karakteri böyledir. Gider inanmayanla şey yapar, o şekilde amaç birliği yapar, Müslümanlara iftira atar. Olmadık şeyler yapıyor der, öyle bir infial oluşsun. Haklarında kötü düşünürsün, onlar başarıya ulaşmasın diye yaptıkları bir yöntem. Yani bu klasik, eskiden beri yaptıkları bir yöntem yani. Münafıklar böyle herhalde, az vaktimiz kaldı. Bakın bir ayet okuyayım. Diyor ki Cenab-ı Allah, şeytanın daha sınırı 5. sura 61. ayet, size geldiklerinde inandık derler. Oysa onlar inkarla girmişlerdir ve yine onunla çıkmışlardır. Allah gizli tutmakta olduklarını daha iyi bilendir. Gizli tutuyorlar. Sözleriyle esas yapıları farklı. Yani tehlikeli insanlar inşallah.
İnşallah. Bir dakikamız var.
Bir dakika.
Tabii şu olacak, bakın ayrı zamanda münafıklar bütün güçleriyle İslam'ın hakim olmaması için mücadele edecekler. Fakat mağlup olarak yaratılmışlardır. Ve İslam mutlaka hakim olacak. İnşallah Hazreti Mehdi'nin vesilesiyle ve Hazreti İsa'nın vesilesiyle bütün dünyada hakim olacak. Yani %100 mağlup olacaklar inşallah. Çünkü galip gelecek olanlar diyor Allah, Allah'ın taraftarlarıdır diyor. Andolsun ben galip geleceğim ve elçilerim de diyor Allah. Mehdi'yi, Hazreti Mehdi'yi eze eze galip yaratmıştır, muzaffer yaratmıştır inşallah.
Bu hoş sohbetimize kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Nerede kalmıştık?
Kur'an'ın yeterliğinden bahsettik inşallah. Kur'an'ın tam yeterli olduğunu Allah bildiriyor. Bütün örneklerden açıklamalar vardır diyor Kur'an'da inşallah. Karşılaştığımız hiçbir durum yoktur ki onun en güzel açıklamasına getirmeyelim, olmayalım diyor Allah inşallah. Her bir örneğin, onların verdiği her bir örneğin en güzel açıklamasını. Dolayısıyla Kur'an'ın yeterli olduğunu görüyoruz. Kur'an'ın yeterli olmadığını iddia edenler ve Kur'an eklemeler, çıkarmalar yapanların da münafıklar olduğunu görüyoruz başlıca inşallah. Münafık yobazdır, yobaz eşittir münafıktır. Tabii cahilliğinden ve şeyinden yapanları, sapmadan yapanlar ayrı. Ama münafık yobazdır, yobaz münafıktır. Münafık karakterini gördük. Tabii münafıktan bahsetmek aslında hocamız bunu söylemişti, Müslümanın şevkini arttırıyor. Yani çok heyecan verici. Münafık özel olarak Allah tarafından yaratılmıştır. Müslümanın şiddetle kaçınması için özel yaratılmış mahluklardır bunlar. Yani kendi aklı olmayan, şuuru olmayan böyle, haşa kendini akıllı gibi gören ama hiç aklı olmayan, şeytan gibi zeki fakat şeytan kadar ahmak son derece ahmak varlıklar bunlar, mahluklar. Bunların menfaatperest olduklarını, kibirli olduklarını, mücadeleden kaçtıklarını, ne kadar ikiyüzlü, ahlaksız olduklarını, inanmadıkları halde inandık demelerini Allah Kur'an'da detaylarıyla bildiriyor. Tabi münafıkların bir özelliği de Müslümanların zenginliğinden, gücünden, sağlığından, neşesinden müthiş rahatsızlık duyuyorlar. Allah bunu da bildiriyor Kur'an'da. Muazzam bir haset içindeler böyle Müslümanlara karşı. Peygamberimiz döneminde de peygamberimizin yaşantısından çok haset ediyorlardı. Peygamberimizin o dönemin en moderni olması, en güzel kıyafetleri giymesi, eşlerine olan düşkünlüğü, hanımlara olan sevgisi, hatta hocamız bunu açıklamıştı. Bana üç şey sevdirildi diyor Peygamber Efendimiz. Namaz, inşallah, hanımlara, salih hanımlara olan sevgi ve güzel koku diyor. O dönemde işte eşlerine olan sevgisi, ondan sonra hanımlara olan bitkilere, hayvanlara. Bunların hepsini çocuklara tabii ki, çünkü torunları da vardı, aynı ortamda bulunuyor. Torunlara olan sevgisi anlatılır hep inşallah. Peygamberimizin bu sevgisi, güzel yaşantısı münafıkları müthiş kızdırıyordu. Onun için hatta ayrılıyorlar yanından ve o dönem Dırar Mescidi denen, aslında bir mescit değil orası, tam bir nifak yuvası. Orada dinin, peygamberimizin getirdiği hak dinin, vahiy ile indirilen Kur'an'ın dışında apayrı bir din oluşturmaya çalışıp ve oradan da peygamberimize ve Müslümanlara karşı mücadele etmeye çalışıyorlar. Yani bir hatta Peygamber Efendimiz'i öldürmeye, şehit etmeye yönelik bir amaçları var. Tabi Allah başarılı kılmıyor, çünkü Allah mutlak galip gelendir. Peygamber Efendimiz'in görevi vardı sallallahu aleyhi ve sellemin. Kur'an indirilene kadar inşallah, Allah tarafından can alınana kadar inşallah görevliydi Allah tarafından. Dolayısıyla hiçbir zarar veremezler. Aynı şekilde Mehdi döneminde de bunun böyle olacağını anlıyoruz. Hatta hadislerde de bildiriliyor. Mehdi'nin, ahir zamanın münafıkların bir özelliği var tabi. Ahir zamanda deccaliyet küfrün en şiddetli olduğu dönem, küfrün en şiddetli olduğu dönemde Hatemül Veli'yi, yani Hazreti Mehdi'yi gönderiyor Allah. Mehdi'nin cemaatinin, yani talebelerin arasından çıkan, Müslümanların arasından çıkan münafıklar da çok şiddetli oluyorlar. Çok detaylı, böyle ince münafıklar olduğunu anlıyoruz ahir zamanda. Fakat Mehdi'nin de bunları teşhis edeceğini bildiriyor Peygamber Efendimiz hadislerinde. Şimdi Müslümanların zenginliğinden ve yaşantısından haset ettiğini söylemiştik. Bakın Allah ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırız. Allah'a and içiyorlar ki o inkar sözünü söylemediler. Oysa and olsun, onlar inkar sözünü söylemişlerdir. Ve İslamlıklarından sonra inkara sapmışlardır. Müslümanların arasında kaldıktan sonra, bulunduktan sonra inkar ediyorlar ve erişemedikleri bir şeye yeltenmişlerdir. Oysa intikama kalkışmalarının, yani Peygamberimize karşı, Mehdi'ye karşı ve Müslümanlara karşı intikama kalkışmalarının kendilerini Allah'ın ve elçisinin bol ihsanından, zengin kılmasından başka bir nedeni yoktu. Halbuki Allah peygamberimizin o dönemde, Hazreti Mehdi'nin son derece merhametli, şefkatli, onları en iyi şartlarda yaşatacağı, Müslümanların evlerinde kalıyorlar, onların yemeklerini yiyorlar, hastalandıklarında onlara bakılıyor. Fakat buna karşılık intikama kalkışmaları, kin ve nefret duyuyorlar. İşte bu tam münafık özelliği. Eğer tevbe ederlerse kendileri için hayırlı olur. Eğer yüz çevirirlerse Allah onları dünyada da ahirette de acı bir azapla azaplandırır. Onlar için yeryüzünde bir koruyucu, dost ve yardımcı yoktur diye buyuruyor Allah. İnşallah.
İnşallah. Evet. Münafıklar tehlikeli insanlar tabii. Allah onlardan kaçınıp sakının diyor. Çünkü yalancılar. Çünkü ikiyüzlüler. İnandık diyorlar, inanmıyorlar. Sonra biz seninle birlikteyiz diyorlar mesela peygambere. Sonra yarı yoldan dönüyorlar. Onu yalnız bırakıyorlar. Aynı şey Mehdi için de geçerli. Mehdi ile de seninle birlikteyiz diyorlar. Bir süre gidiyorlar beraber. Ama onların tabii dertleri belli bir menfaat edinmek, belli bir başka bir çıkar amaçlı bir şey yapıyor. Yani kendi menfaatine bir şey var mı diye bakıyor. Bir süre sonra baktı olmuyor. Sadece samimi olarak bir hizmet var. Allah'ın varlığını, birliğini anlatma ve insanlara doğruyu gösterme. Samimi olarak bir ibadet var, hizmet var. O zaman bir çıkar olmayı anlayınca da hemen yarı yolda bırakıp vefasızlık ediyor. Sadakatsizlik ediyor. Ve olduğu yerde de durmuyor. Yani gidiyor, aleyhte faaliyet yapıyor. O yüzden tehlikeli. Ve sadakatsizlik, vefasızlık çok büyük tehlikedir. Şimdi bir insan Allah'a vefa göstermiyorsa, insana hiç vefa göstermez. Yani onu insan bilecek. Karşısındaki bir insanı nasıl bir insan olduğunu anlamak için çok önemli bir kriterdir. Yani o insan, bakın, seni yaratmış, bütün nimetleri vermiş, konuşmayı vermiş, gözü vermiş, kalbi vermiş, yiyebiliyorsun, içebiliyorsun, dünyada oksijenini teneffüs edebiliyorsun, etrafında insanlara vermiş, saymakla bitmez. Allah diyor, genelleme yapsanız bile bitiremezsiniz nimetlerini diyor. Bu kadar nimeti vermiş sana ve sen o insan, o nimeti verenleri tanımıyor. Yok diyor benmiş yani. Şimdi bu nasıl bir vefasızlık, değil mi? Yani kendi yaratanını eğer tanımıyorsa bir insan ve ona karşı bir çaba yürütüyorsa, o vefasızlığı yapıyorsa iyi insana haydi haydi yapar. Yani niye yapmasın? O kendini seviyordur. Eğer Allah'ı sevmiyorsa, Allah'a tapmıyorsa kendi nefsine, kendi egosuna tapıyordur. O zaman onu yapan insan zaten vefasızlığı, sadakatsizliği bir insana çok rahat olarak gösterir. Her şeyi yapar, yarı yolda da bırakır. İftira da eder. Evet, biliyorum. Çünkü taptığı kendisidir, kendi nefsidir, egosudur. Onun içinde başka bir insan onun aracıdır. O kendine tapmasının. İki ilah edinmeyin diyor Allah ayette. Nefsinizi ilah edinmeyin diyor başka bir ayette. Yani kendini ilah ediniyor. Allah'ı ilah edinmiyorsa kendini ilah edinmiş oluyor. Başka her şeyde o kendine tapmanın bir aracı olarak görüyor. O zaman her insan o kendini tapmasının bir aracıdır. Kullanır, geçer, vefa göstermez. Çünkü kendi yaratıcısına vefa göstermemiş. Kendine dini, İslam'ı, peygamberi, ahlakı öğreten peygambere mesela sallallahu aleyhi ve sellem münafık vefa göstermemiş, yarı yolda bırakmış. Ahir zamanda da Mehdi aynı şekilde. Allah'ın elçisi, Allah'ın sevdiği bir kul ve herkesin hidayetine, mutluluğuna, sevincine vesile olacak bir insana sadakatsizlik ediyor, bırakıyor. O hiç kimseye sadakat göstermez. Herkese aynı şeyi yapar. Yani aynı sadakatsizliği yapar. O yüzden tehlikelidirler. Her türlü şeyi yapabilirler. İftira edebilirler. Aleyhte komplo yapabilirler. Seni zora sokacak her türlü şeyi söyleyebilirler. Yani o vicdansızlığı yapıyorsa her türlü vicdansızlığı yapar. Bundan adı gibi emin olabilir herkes yani çok rahatlıkla. O yüzden Allah, bakın şöyle diyor. Şeytanları Allah'a sınırım. Allah erkek münafıklara da, kadın münafıklara da, kafirlere de içinde ebedi kalacakları cehennem ateşini vaat etti. O onlara yeter. Allah onlara lanet etmiştir. Onlar için devamlı bir azap vardır. Bakın Allah'ın gözünde nasıl münafıklar. Yani cehennem, Allah onlara lanet etmiştir diyor. Allah evet, lanet inşallah. Ediyor onlara. O yüzden yani Müslümanlar da yani münafıklara lanet ediyor. Yani biz de lanet ederiz inşallah.
Evet. Şimdi Hazreti Mehdi döneminde çok girif böyle detaylı olduklarını, yani şiddetli olduklarını münafıkların anlıyoruz ama Hazreti Mehdi de Allah'ın verdiği özel ilimle tanıyor onları. Bu Peygamber Efendimiz hadiste bildiriyor bunu. Bakın Peygamber Efendimiz'in hadisi şöyle sallallahu aleyhi ve sellemin. Ebu Basir'den İmam Caferi Sadık aleyhisselam suçlular çehrelerinden tanınacak. Muhammed suresi 30 ayeti hakkında şöyle buyurdu. Allah onları tanır. Lakin bu ayet kaim yani Hazreti Mehdi hakkında nazil olmuştur. Hazreti Mehdi onları, münafıkları çehrelerinden tanıyacak, yüzlerinden tanıyacak ve ashabıyla birlikte onları manen darmadağın edecek. Hazreti Mehdi hakikaten, çünkü Allah Kur'an'da işaret olduğunu bildiriyor. Mesela onların bakışlarının bozuk olduklarını söylüyor Allah Kur'an'da. Onları simalarından biz dilersek tanırsın diyor. Sözlerin söyleniş sözünden, tarzından da tanırsın diyor. Hazreti Mehdi'ye de Allah bu tanıyacak bu ilmi veriyor. Bütün güçleriyle Müslüman gibi görünmelerine rağmen Müslüman cemaati arasında Hazreti Mehdi onları bir kere teşhis ediyor. Birincisi onu anlıyoruz hadisten. İkincisi Hazreti Mehdi ve talebeleriyle birlikte onları manen darmadağın edecek. Yani bu mahluklar ne yapmaya çalışırlarsa çalışsınlar ki gizli toplantılar yaptıklarını söylüyor Allah. Peygamberimize ve tabi Hazreti Mehdi'ye karşı gizli planlar kurduklarını, küfürle işbirliği yaptıklarını ki inkar edenlerle işbirliği yaparlar diyor. Onları güçlü gibi görüyorlar. Münafığın çünkü en önemli özelliği demiştik risk istememesi, çıkar peşinde olması. Bunun için inkarcılarla işbirliği yapıyorlar. Yani inkarcılar olmasa münafıkların sırt dayayacağı bir yer olması gerekir. O da işte inkar edenlerdir. Hazreti Mehdi'ye karşı mücadele edecek olan bir ekip vardır. Onlarla işbirliği yapıyorlar. Fakat bu iş milyonlara hiçbir fayda sağlamıyor. Çünkü Allah, Peygamber Efendimiz tabi Allah'ın vahiyiyle onların manen darmadağın olacağını bildiriyor zaten. Ayrıca bakın Hazreti Mehdi her grubun, yani bu münafıklarla ilgili olarak, gizli planlarından haberdar olacak. Ve planlarını kendilerine söyleyecek. Hazreti Mehdi bakmasıyla dost ve düşmanını tanıyacak. Bu münafıkların yaptıkları gizli toplantıların, bu planlarının, ki Allah planlarını onların bozulmuş olarak yaratır, tuzaklarını. Çünkü tuzak kurucuların en hayırlısı Allah'tır diyor inşallah. Hazreti Mehdi'nin haberdar olacağını anlıyoruz buradan. Onları teşhis edeceklerini ve sonunda manenin bozguna uğratacaklarını, darmadağın edeceklerini. Tabi Allah asıl, hem dünyada aşağılanıyorlar böyle, bütün ki İslam hakim olduğunda, Hazreti Mehdi'nin vesilesiyle Hazreti Mehdi İslam'ın lideri olduğunda, bütün dünya İslam hakim olduğunda bütün dünya tanıyacak bunları. Yani ismen, cismen, adıyla, soyadıyla, resmiyle bütün dünyada tanınacaklar münafıklar. Aynı zamanın münafıkları. Allah da onları lanetliyor. Altı hocamın söylediği gibi bakın bir ayette Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırız. Sen onları gördüğün zaman cüsseli yapıları beğenini kazanmaktadır. Yani dış görünüşlerinde düzgün olabiliyorlar. Dış görünüşleri bu şekilde olabildiğini söylüyor Allah münafıkların. Konuştukları zaman da onları dilersin. Ağızları da laf yapıyor. İnanmadıkları halde Allah'tan bahsediyorlar, Kur'an'dan, dinden bahsediyorlar. Oysa sanki onlar sütun gibi dayandırılmış ahşap kütük gibidirler diyor. Bakın Allah odun gibidirler diyor. İçi boş kof kütük gibi, ahşap kütük gibidirler diyor. Yani aklı aslında şuuru olmayan, hiçbir aklı olmayan, zeki ama aklı olmayan şeytan gibi. Şeytan da zaten iç içe tam böyle şeytanın ikasıyla hareket ettiklerini görüyoruz. Ahşap kütük gibidirler diyor Allah. Bu dayanıksızlıklarından dolayı da her çareyi kendileri aleyhinde sanırlar. Yani süper korkak, Allah'a güvenmediği için, Allah'a sığınmadığı, tevekkül etmediği için, haşa Allah'a inanmadığı için her çareyi kendi aleyhlerinde şey ediyor. En ufak bir şeyden korkuya kapılıyorlar. Hakkında bir haber çıkması, çünkü Müslümanların içinde olduğu sürece Müslümanlar imtihan oluyorlar tabii. Bir Allah yolunda mücadeleleri var. Bu mücadele sırasında da başlarına Allah'ın dilemesi çeşitli şeyler geliyor. Bunlar da en ufak bir şeyi kendi aleyhlerinde kabul eder. Süper korkaklar. Onlar ödleri kopan bir topluluktur diyor Allah zaten başka bir ayette. Bakın onlar düşmandırlar. İşte kim ve nefretleri hatta ağızlarından dışarı vurmuş düşmandırlar. Bu yüzden onlardan kaçınıp sakının diyor. İşte münafık konusunun üzerinde durulmasının sebebi ki Allah tabii zaten bu çok önemli olarak yüzlerce ayette bildiriyor. Onlardan kaçınıp sakının diyor Allah. Müslümanların sakınmasını emrediyor Allah. Çünkü çok aşağılık varlıklar. Yani zarar vermeye çalışan böyle hani kuduz bir köpek vardır. Tabii ki sakınırsın yani seni ısırmaya çalışıp değil mi kuduzunu bir virüsü taşıyor, bir kuduz mikrobu taşıyor. Sakınırsın ondan. İşte bunun gibi münafıklardan da kaçınıp sakının diyor Allah. Allah onları kahretsin. Nasıl da çevriliyorlar. İşte Allah onları kahretsin. Bakın Allah söylüyor bunu. Allah onları hem dünyada aşağılık, hor ve aşağılık kılacak ama asıl ahirette Allah cehennemin en alt tabakasında cezalandıracağını bildiriyor. En alt tabakası da azabın en şiddetli olduğu bölümü cehennemin. Orada kan ve irinle beslenecekler sonsuza kadar. Kemikleri çatırdatan inlemeler vardır diyor Allah. Yani inim inim inleyecekler sonsuza kadar. Büyük gazap var onlara. Münafık çünkü hocamız söylemişti bunu. Mesela kafirler gibi inanmayanlar gibi değil. Ateist olan biri açıkça söyler. Ben inanmıyorum der. O bir tehlike değildir yani böyle. Çünkü tebliğ yaparsınız. Yani doğrusunu anlatırsınız. Ama inanıp inanmaması kendi, değil mi? Kendisi bilir. Allah'ın dilemesiyle. Münafık böyle değil. Münafık inanmadığı halde inandığını söyleyen bir aşağılık varlık. Hem düşman hem de kin ve nefret taşıyor. Kanamanız durmadı. Bir bant falan isterseniz yardımcı olsun arkadaşlarımız. Evet.
Hocam münafıkların en hoşlanmadığı şeylerden konuşalım o zaman. İslam'ın dünya hakimiyeti bir, iman hakikatleri iki. Evet. Ben İslam'ın dünya hakimiyetiyle ilgili ayet okuyayım inşallah. Nur suresi 55. ayet. Bakın Allah'ın yeryüzüne, dünyaya, İslam'a hakim edeceğine dair sözü var, vaadi var. Ahireti vaat ettiği gibi bunu vaat ediyor. Yeryüzünde kesin olacak olan bir şey. Okuyorum. Şeytanlarına Allah'a sınırım. Allah içinizden iman edenlere ve salih amelde bulunanlara vaat etmiştir. Bakın vaat ediyor. Bir vaat. Allah vaadinden dönmez diyor başka bir ayette. Allah vaat ediyor. Hiç şüphesiz. Allah pekiştiriyor. Hiç şüphe yok diyor. Şüphe, hiç şüphesiz. onlardan öncekileri, daha evvel geçmiş müminleri, yeryüzündeki Hazreti Süleyman ve Zülkarneyn inşallah, nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa, güç sahibi ve iktidar sahibi, dünya üstünde iktidar sahibi, onları da, yani bizleri, Müslümanları, müminleri, yeryüzünde, dünyada, bölgesel değil bakın, Orta Doğu'da değil yani, yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak. Kılacak. Allah vaat ettiğini söylüyor. Güç ve iktidar sahibi kılacak. Müslümanlar, müminler iktidar olacaklar ve yeryüzünde olacaklar inşallah Allah'ın izniyle. Yani İslam hakim olacak diyor Allah. Kendileri için seçip beğendiği dinlerini, İslam'ı, kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak. Yani yeryüzünde Kur'an ahlakı insanlarca yaşanır hale gelecek. Ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Bakın korku ortamı Irak'ta, Afganistan'da, değil mi? Bizim doğu bölgemizde birçok yerde korku ortamı var. Yani çocuklara bile zulüm yapılıyor biliyoruz. İşte bu güvenliğe dönecek diyor Allah. Ve bu bir vaat. Münafıklar çatlasa da patlasa da, yani engellemeye çalışsa da engelleyemezler. Mümkün değil. Bilakis yaptıklarıyla daha çok hizmet etmiş olacaklar. İleride anlayacaklar inşallah. Söylediğimizi görmüş olacaklar. Nasıl hizmet ettiklerini de onları açıklamış oluruz inşallah. Allah dünyaya İslam hakim edecek. Ebced'i de 2013. Allah'ın
maşallah inşallah. Evet, başka bir ayette de Allah, şeytandan Allah'a sığınırım ve seveceğiniz bir başka nimet daha var. Allah'tan yardım ve zafer ve yakın bir fetih. Müminleri müjdele. Bu ayette de, ki çok sayıda ayet var, Allah İslam'ı dünyaya hakim edeceğini bildiriyor. Şimdi Mehdi cemaatindeki münafıkların Deccal'in peşinden gideceklerini bildiriyor Peygamber Efendimiz. Bakın hadiste şu şekilde bildiriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra Medine şehri sakinleriyle beraber 3 defa sallanacak. Bunun üzerine münafık erkekler ve kadınlardan hiç kimse kalmayıp hepsi onun yanına gidecekler. Hazreti Mehdi'nin yanından ayrılacaklar. Ve böylece demirci körüğünün demirin kirini, pasını giderip attığı gibi Medine'de pisliği, yani habis insanları dışına atacak. Bakın işte münafıklar pislik. Münafıkların ayrılması, Müslümanların yanından ayrılması vücudun kirini atması gibidir demişti hocamız. Nasıl vücut kirini atınca yıkandığımız zaman temizleniyoruz, rahatlıyoruz böyle. İşte Müslümanlarda büyük bir rahatlama, bereket, güzellik hasıl olur münafıkların ayrılmasıyla. Ve o güne kurtuluş günü denecektir. Aynı zamanda Peygamberimiz münafıkların gitmesinden sonra Hazreti Mehdi'nin zuhur edeceğini bildiriyor. Bakın Süleyman bin Bilal der ki, İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam babasından, o da dedesinden nakleder ki, Hazreti Hüseyin aleyhisselam şöyle buyurdu: bir gün adamın biri Emirül Müminin'in Ali aleyhisselamın yanına gelerek, ey Emirül Müminin, bize şu Mehdi'nizden bahseder misin diye arz edince şöyle buyurdu: gitmesi gerekenler gidip de, münafıklar gidip de, müminler azaldığında ve fitneciler gittiğinde işte orada, yani uzak bir yerde zuhur edecektir. Şeyh Muhammed bin İbrahim Numani. Yani münafıkların ayrılıp, bu pisliklerin ayrılıp Hazreti Mehdi'nin yanından gittiklerinde Hazreti Mehdi kalan salih Müslümanlarla birlikte zuhur edecektir inşallah, yanında kalanlarla birlikte. Bu tabi çok güzel bir dönemde yaşadığımızı görüyoruz inşallah. Ahir zaman, Peygamberimizin hadislerinde de bildirilen çok hareketli, güzel bir dönem. Deccaliyetin en yoğun olarak insanlık tarihinde, yani Darwinizm ve materyalizm ana deccaliyetin ana yapısıdır. Darwinizm ve materyalizm. Çünkü Allah'ı inkar eden ve dünyanın %99'una hakim olmuş olan batıl felsefelerdir, batıl dinlerdir bunlar. Darwinizm ta Sümerlere kadar gidiyor. 3000-4000 yıllık bir pagan dini. Ve Darwinizmin olması zaten en büyük gericilik. Çünkü bilim Darwinizmin geçersizliğini her aşamada reddediyor. Yani Darwinizmi yalanlıyor. Bütün bilimsel deliller ve sonsuz akıl sahibi, sonsuz sanat sahibi bir yaratıcının varlığını ispatlıyor. Mesela bundan örnek verelim. Tabii şimdi bunu anlatırken aslında bakın şu çok önemli. Hocamız çok üstünde duruyor. Bir kere dünyanın %99'un etkisi altına aldığını gördük. Hakikaten 20. yüzyılda bütün komünizm, faşizm, anarşi, terör hepsi Darwinizmin zeminine oturuyordu. Darwinizmin doğal sonucu olarak ortaya çıkmıştı. Çünkü Allah'ın varlığını inkar eden, güçlü olanın ayakta kaldığı, zayıf olanın yok olduğu gibi bir sapkın felsefe, çatışma ilerlemenin temelidir diye. Çatışma da Şeytanın istediği en önemli şeydir. Kan ister şeytan. Çatışma mantığı getirilmiştir böyle. Güya bilimsel bir şeymiş gibi. Toplumların içinde siz çatışarak ilerlersiniz. Komünizm bunu sınıflar arası çatışma, diyalektik materyalizm olarak Marx komünizme uyarladı. Irklar arası çatışma diye Adolf Hitler ve Alfred Rosenberg faşizme ve nazizme uyguladı. Ve milyonlarca insanın kan dökülmesine, katline sebep oldu. Kapitalizm bireyler arasında çatışma demiştir. Vahşi kapitalizm muazzam bir adaletsizlik meydana getirmiştir dünya çapında. Anarşi ve terör de insanlar arası ötekilerle, ötekilerin bu taraftakilerin çatışması olarak kendini göstermiş ve 20. yüzyıl kan gölüne döndü. 350 milyondan fazla insan öldü. Milyar hesabıyla insan sakat kaldı. Öksüz, yetim şehirler yok oldu. Dünya çapında muazzam bir tahribat meydana getirdi Darwinizm sonucunda. Halbuki bilimsel deliller bunun aksini reddediyor. Ama şimdi İslam'ın bir insanın, şimdi ateist olan bir insan düşünelim ya da işte inanmayan bir insan, Darwinist olan bir insan. Önce demişti hocamız ki bunu 30 yıllık çalışmalarıyla kanıtları dünya çapında eze eze Darwinizmin ortadan kalkmasına vesile oluyor maşallah. Önce Darwinizmin geçersizliği anlatılır. Yani bir insanın şuna benzetti hatta geçen günkü programda, bir oda var dedi, bir ev var dedi pardon. O ev dedi kirli var. Önce o eve girmeden önce dedi o kir temizlenir dedi. İşte Darwinizm önce bir temizlenmesi gerekir dedi insanların beyninden. Darwinizmin geçersizliğini anlayan bir insan hemen bir yaratıcının varlığını kabul eder. Yaratıldığını anlar çok net olarak. Tesadüfen olmadığını, hayatın öyle saçma sapan bir şey olmayacağını, onun bir pagan felsefesi olduğu, pagan dini olduğu, delillerin anlatıldığında bunu hemen anlar. Bir yaratıcıya inanan insanın, bir yaratıcının varlığını kabul eden bir insana iman hakikatleri anlatılır. Canlılardaki muhteşem sistemler, mesela gördük altın oranında yaratılış var. Sırf bunu bilen birisi, değil mi? Darwinizmin saçmalığına inanmayan, sırf altın oranında yaratılışı gören birisi Allah'ın Allah'a iman eder hemen, yani doğal olarak. Çünkü 1.618'lik bir oran insanın yüzünde, mesela eniyle boyunun oranladığınız zaman 1.618 çıkıyor. Bu oran bozulduğunda güzel olmuyor. Yani o güzellik bozuluyor. Mesela hakikaten deneyebilir insanlar. Güzel birinin yüzünü alsınlar, ölçsünler. 1.618 çıkıyor. İşte Photoshop diye falan teknikler var. Biraz değiştirdiğiniz zaman onu, enini açın, boyunu uzatın, hemen güzelliğini kaybediyor. Gözler arası mesafeleri birbirine oranladığınız zaman 1.618 çıkıyor. İşte burunun, mesela burunun dış kısmıyla bu arasındaki kısmı oranladığınız zaman yine 1.618 çıkıyor. Dudakların yüksekliğinin oranı, parmakların oranı, hepsi 1.618'i veriyor. Kaplanların yüzüne bakıyorsunuz, yine 1.618'lik oranları görüyorsunuz. Deniz canlılarına bakıyorsunuz, böyle o biraz önce gördük filmde dönerek yükselen bu salyangoz şeklinde, işte Nautilus denen. Hepsinin altın oran var. Çiçeklerde, kozalaklarda. E şimdi bunu bilen bir insan Allah'a iman etmez mi? Belli ki sonsuz akıl sahibi bir yaratıcı 1.618'lik oranını kullanarak özel bir oranla yaratmış. Çok açık. Tesadüfen olmayacağı belli buna. Öyle saçmalık olur mu? Tesadüf saçmalığı diye. Darwinizm her noktada çöküyor. İşte iman hakikatleri burada çok önemli. Allah'a imanı arttıran her konu. Ki bunlar yalnızca canlılardan verilen bilimsel örnekler değil. Mesela Peygamber Efendimiz'in hadisleri var. 150'den fazla alamet bildirilmiş. 200 alamet bildiriliyor işte. Ayrı zamanda gerçekleşecek. Bunların hepsi gerçekleşti. Bu Peygamber Efendimizin mucizesi ve Allah'a iman eden iman hakikatleri aynı zamanda. Afganistan'ın işgali, İran-Irak savaşı, Fırat'ın suyunun kesilmesi, Ramazan ayında ay ve güneş tutulmaları, kuyruklu yıldızlar, hem Halley kuyruklu yıldızı 1986 yılında çıkan, hem çift uçlu Lulin kuyruklu yıldızı 2009 yılında çıktı. Lulin tarihteki bilinen tek çift uçlu kuyruklu yıldız, ne zaman çıktığı bilinmiyor. Peygamber Efendimiz Hazreti Mehdi'yi çıktığında çıkacak diyor ahir zamanda. Ondan önce kuraklık olacak diyor, biliyorsunuz 2009'dan önce birkaç yıl kuraklık oldu. Global ısınma diyorlardı. Hocamız açıkladı, global ısınma falan yok, bu ahir zaman alameti diye. Nitekim Lulin kuyruklu yıldızı çıktıktan itibaren şimdi günümüzde barajların kapakları açılıyor yağmurlardan. İnsanlar diyor, yağmurlar o kadar bollaşacak ki diyor peygamber hadiste Lulin'in çıkmasından sonra, yağmurlardan hatta şikayet edecekler diyor. Sel götürüyor, dünya çapında seller oluyor Asya'da, değil mi? Güney Amerika'da her tarafta seller oluyor. Tam dediği şekilde çıkıyor bunlar. Kabe'de kanlı katliam olacak diyor, kanlı baskın olacak diyor Peygamber Efendimiz. Nitekim 1979 yılında 1 Muharrem, Hicri 1400, bakın 1400 yılı Mehdi'nin çıkış yılıdır diyor Peygamber Efendimiz. Birinci günü Kabe'de kanlı katliam oluyor, ilk defa oluyor bu. Bunun gibi bakın 150'den fazla alamet gerçekleşiyor, işte bu iman hakikatidir. Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellemin hak olduğunu gösterir. Allah'ın vahiyiyle bunları bildirdiğini, değil mi? Allah'ın bunları kaderde yarattığını gösterir. Bunun gibi işte iman hakikatleri çok önemlidir. Mesela sineğin uçuş tekniğini araştırdı bilim adamları. Bakın ona bakalım. Şimdi sineğin uçuşunu gösteren bir çalışma göreceksiniz burada. Yani bir sinek saniyede 500 bin hatta 2000 kere kanat çırpan bir saniyede, bu bir saniyedir, sinekler var. Şimdi çok ağır çekimle, özel tekniklerle yapılmış görüntülerini göreceksiniz. Bakın. Burada dikkat edin şimdi. Sinek sanıldığı gibi, insanlar tabii ilk akla gelen şudur. Böyle menteşe gibi hareket yaptığını düşünür insan. Öyle bir hareket yapmıyor. Bakın ileri geri çok özel bir hareketi var. Şimdi o hareketin nasıl olduğunu gösterecek. Evet bakın ileri geri. Ama bunu yaparken düz de yapmıyor. Özel bir hareket yapıyor. Bu şimdi anlamını göreceğiz. Bunu saniyede yüzlerce kere, 500 kere yapabiliyor sinek. 1000 kere yapabiliyor. Bunu aynı hareketleri, ağır çekimli kaydettikleri bu hareketleri yağın içindeki bir robota yaptırıyorlar bakın. Ve nasıl hava akımı meydana getirdiğini anlayabilmek için. Bakın işte görüldüğü hareketi yapıyor bakın bu robot sinek. Bakın görüyorsunuz. Yağın içinde hava kabarcıkları meydana getiriyor. İşte bu havada meydana getirdiği akımları canlandırmak için yapılan bir deney. Kanat öne geliyor. Arkaya geliyor. Şimdi bu hava akımlarının nasıl bir akım olduğunu meydana getirdiğini söyleyecek. Bu çok önemli. O kadar hassas bir uçuş tekniği ki bu. Onu görmek açısından. Ve yeni keşfedilen yani yeni son yapılan deneyler bunlar. Bakın çok özel girdaplar meydana getiriyor. Yağın içerisinde. Hava akımları. Evet. Bir tanesi kanada bağlı. Onun farkına varıyorlar. Bu meydana gelen vortex, o hava akımı girdaplarından bir tanesi. O işte sineği kaldıran, yükselten bakın. Ön kenarını göreceksiniz şimdi. Bu gerçek sinek uçuşu. Bakın ön kenarında meydana gelen bir hava akımı var. İşte sineği kaldıran en önemli kaldırma kuvveti bu. Evet şimdi bakın bu çok önemli. Yani bir küçücük sinek, aklı olmayan değil mi? Ve milyonlarca yıl ilk yaratıldığı andan itibaren böyle. O kadar özel bir uçma tekniği var ki. Robot yapıyorlar bakın. Almanya'daki Max Planck denen çok ünlü, dünyanın en ünlü laboratuvarlarından bir tanesi var. Sineğin uçuşunu uçurabilmek için bir robota 6 tane motor koymak zorunda kalıyorlar bu hareketi yaptırabilmek için. Tabii çok ağır oluyor. Uçmak bir yana 5 saniyede bir tane hareket yapabiliyor, kanat hareketini. Uçamıyor tabii ki. Halbuki bir sinek bakın bir saniye içerisinde 1000 defa yapıyor bu hareketi. 1000 defa yapıyor ama o kadar mükemmel bir simetriyle ahenkli olarak yapıyor ki. Mesela sineği hepimiz biliriz. Havada uçan bir sineğe elimizi yaklaştırdığımızda çok ani bir hareketle kaçar. Şimdi saniyede 500 kere 1000 kere kanat çırpan bir sineğin bu hareketleri meydana getiriyor. Nasıl bir ayarlamayla, nasıl bu dönüşü yaptığı, değil mi? Dengesini bozmadan çok sert hareketlerle uçabildiği, tavana konabildiği, tavana konarken ters dönüyor, kanatları aşağıda kalıyor. Değil mi? Ya da duvara konduğu zaman, o zaman da yere dikey hale geliyor. İstediği hareketi yapabiliyor. Ve saniyede 500 kere kanat çırparken yapıyor bunu. Kanatların istediği şekilde ayarlayabiliyor. İstediği açıyı verebiliyor ve dönüşleri yapabiliyor. Bu işte Allah'ın yaratmasını gösterir. Bakın Allah Kur'an'da bir ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırız. Ey insanlar, size bir örnek verildi. Şimdi onu dinleyin. Sizin Allah'ın dışında tapmakta olduklarınız, hepsi bunun için bir araya gelseler dahi gerçekten bir sinek bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapacak olsa bunu da ondan geri alamazlar. İsteyen de güçsüz, istenen de. Bakın Allah, değil mi, 50 milyon yıl önce daha fazlasında sineği yaratmış. Hiç değişmeden mükemmel, hepsi uçuyor, hepsi bunu yapabiliyor. Bu sineğin aklıyla olmadığı çok belli. Hatta sineğin uçmasını incelerken bilim adamları yeni aerodinamik, yani bu aerodinami diye bir bilim dalı var. Onunla ilgili yeni kanunlar keşfediyorlar. Bu yayınlandı, bilimsel dergilerde yayınlandı bu çalışmaların sonuçları. Ya bu çok son derece önemli. Bakın bu bir tek sinek. Örümceğe baktığımızda, arıya baktığımızda muazzam bir yaratılış mucizeleri görüyoruz. Yani insan aklının çok ötesinde. Arı Öyle bir yön bulma tekniği var ki dans ederek, onu geçtiğimiz programlarda göstermiştik. Hocamızın Arı Mucizesi kitabından ve Arı Mucizesi filmlerini indirebilirler internetten, harunyahya.org'dan. Muazzam detaylar var yaratılış mucizesi. Ve milyonlarca yıldır bu şekilde bu canlıların genlerinde kodlanmış olarak bu özellikleri ilk andan itibaren Allah tarafından yaratılıyor. İşte bunlar Allah'a imanı arttıran bilimsel mucizeler. Hocamız ayrıca şunu söylüyor. Bunun dışında, iman hakikatlerinin dışında Kur'an'ın bilimsel mucizeleri var. Bunların insanlara anlatılması. Bunlar anlatıldığı takdirde de o zaman bakın Allah'ın varlığına inanmış olan, Darwinizmin geçersizliğini anlayıp iman hakikatleriyle Allah'a iman eden birisi Kur'an mucizelerini anlattığınızda, Kur'an'ın bilimsel mucizelerini, o zaman Kur'an'ın hak kitap olduğunu anlıyor. İşte o zaman gerçek bir Müslüman hayatını yaşar inşallah Kur'an'a tam tabi olarak. Ama bu aşamalar, bu metot, doğrusu bu metottur. Nitekim bunun etkilerini hocamızın 30 yıllık çalışmalarıyla gördük. 1980'li yıllarda başlıyor. Bugün maşallah 300 tane kitabı var. 73 dile çevrilmiş olan, 150 milyon adet indiriliyor internet sitelerinden dünya çapında. 73 dilde okunuyor olması şu anlama geliyor ki öyle. 200'den fazla devlette, ülkede okunuyor. Okyanusun ortasında hiç adını duymadığımız adalarda bile İnternette insanlar hocamızın eserlerini okuyorlar ve dünya çapında bir İslam'a yöneliş var. Darwinizm de yıkılıyor maşallah. Çatır çatır ezildi. İşte bu metotların doğruluğundan dolayı, hikmetle ve samimiyetle anlattığı için hocamız bütün kitaplarında en son bilgilerle, en samimi ve en hikmetli bir üslupla anlattığı için insanlar hem Darwinizm yıkılıyor, hem iman ediyorlar maşallah Allah'ın varlığına ve İslam'da muazzam bir yükseliş var vesilesiyle. Bu yüzden bu anlatım tekniği, iman hakikatleri, Darwinizmin geçersizliğinin anlatılması, Kur'an mucizeleri son derece önemli. Bundan dolayı da çok üzerinde duruyoruz. Hocamız da durmamızı söylüyorum inşallah bize. Bildiklerimizi de maşallah ondan öğrendik. Onun kitaplarını okuyarak, ondan, hocamızdan, Kur'an'dan ve hadislerden, hocamızın kitaplarını okuyarak herkes bilgisini arttırsın. Müslüman, bakın en modern, en akıllı, en kültürlü, en temiz, en asil, en onurlu, en merhametli, en ahlaklı insandır. Kur'an'da tarif edilen Müslüman modeli bu şekildedir. Peygamber Efendimiz başta olmak üzere sallallahu aleyhi ve sellem dönemin en iyi yaşayan, en iyi şartlarda yaşayan, en ahlaklı, en merhametli, yani bütün insanların inşallah en ahlaklı, en merhametlisi, en sevgi dolusu, en şefkat dolusuydu inşallah. En onurlusu. Kur'an'da tarif edilen yaşantı da budur. Hazreti Süleyman'ın hayatına bakıyoruz, yine Kur'an'da örnek veriliyor. Aynı şekilde sanat, estetikten anlar Müslüman, zevk duyar bunlar. Çünkü Allah'ın yarattığı özelliklerdir bunlar, güzelliklerdir. Canlıları sever, değil mi? Hanımları sever, salih hanımları. Çünkü hanımlar Allah'ın güzelliğinin tecellisidir demişti hocamız. Onlara da Kur'an'da sevgi duymamızı, şefkat duymamızı, koruyup kollamamızı emrediyor Allah. Aynı şekilde canlılara, çiçekleri. Çünkü hepsi Allah'ın yarattığının güzellikleridir. En güzel ortamlarda yaşar, en güzel kıyafetleri giyer. En güzel hayatı sürer Müslüman ama Allah yolunda mücadele eder. Durmaksızın inşallah. Çünkü Allah dinin hepsi Allah'ın oluncaya kadar diyor. Yani İslam yeryüzüne hakim oluncaya kadar devam eden fikri bir mücadele olduğunu anlıyoruz inşallah.
İnşallah. Tabii yüzlerce, binlerce hocamız delilini sunuyor yaratılışın. O yüzden çok tatmin edici, yani akla ve ruhu tamamen tatmin edici delillerle anlattığı için şu anda mesela Türkiye'de Allah'a inanma oranı %95, daha üstü %99 belki. Amerika'da %60. Her yerde gelişiyor. Bu eskiden böyle değildi. Hocamızın 30 yıllık çalışmaları vesilesiyle Allah'ın izniyle bu oluyor. Ama bakın, normal bir insan aklı, vicdanı Allah'ın, yaratıcının varlığını ve Cenab-ı Allah'ın varlığını çok rahat bir şekilde anlayabilir. Yani böyle bilimsel buluşları incelemeye, hani yapmadan da çok rahat bir şeydir. Çünkü yani her şeyde bunu görebilir. Şimdi evrimciler diyor ki kendi kendine oldu, diyor, tesadüfen oldu diyor her şey diyor. Şimdi bir evrimciye bir sorsak, şu bardak veyahut al mesela şu kalem. Evrimci beyefendi, kardeşim, bu kalem kendi kendine olmuş olabilir mi? Nasıl olmuştur veya dediğinizde, tabii firması bunu üretmiş diyor. Değil mi? Yok, bu kalem kendi kendine oldu dese aklından şüphe edileceği belli yani. Hiç kimse onu bir daha dinlemez. Hiçbir sözüne de bir daha itibar etmez yani. Çünkü her insan bilir ki bu fabrikada üretilmiş. Çok da basit bir şey yani bu. Ama amaca yönelik üretildiği belli. Mesela kapağı yapılmış, değil mi? Yani vida sistemiyle döndürüyorsun, kapağı var. İşte ucu var mürekkep için amaçlı. Belli bir dizaynı var. bu taşın, toprağın, yıldırımın çarpmasıyla kendi kendine oluşmayacağı belli. Bunu evrimci de kabul ediyor. Etmezse herkesin yanında zaten aklından şüphe edilen bir deli olduğu anlaşılır. E peki kardeşim diyorsun, bu fabrikada üretiliyor, bunu bir yapan var yani. Bu bütün dünyayı, milyonlarca çeşit hayvanı, insanı, kainatı, oranlarını, yani metabolizmayı, damarları, gözü, yani saymakla bitmez. Bu kadar mükemmelliği bir yapan yok mu diyorsun? Hayır yok diyor, tesadüfen oldu onlar diyor. Yani sadece şunu düşünse bir insan yeterli. Yani Allah'ın varlığını anlamaya bir tek bir şey, varlığın yeterli. Ama biz her varlığa bakıyoruz, her varlığı alıp inceliyoruz teker teker. Ve hepsinin Allah'ın varlığını bir delili olduğunu gösteriyoruz. Hocamız vesilesiyle, hocamız gösteriyor. Mesela evrimcilere biz her gün buraya kanıt getiriyoruz. Fosil getiriyoruz. Hocamız 3 seneden beri 10 trilyon lira veriyorum diyor. Bir ara geçiş formu getirene. Yani evrimciler her şeyi tesadüfen birbirinden değişerek oldu diyorlar. Dolayısıyla bir türün bir türe geçen arada geçiş formları denen fosillerin olması gerekiyor diyor. Darwin kendisi de söylüyor. Ama nedense bulamıyoruz diyor. Bulamazsın çünkü yok. Ama 350 milyon tane fosil bulunmuş. Yeryüzünün bütün katmanlarına inilmiş. Her şeyi çıkartılmış bütün fosiller. Biz de o fosilleri şu an her programda olduğu gibi gösteriyoruz. Yaratılışın delili olarak. Mesela bakın. Bu elimdeki 95 milyon yıllık sardunya balığı. Ve günümüzde aynısıyla yaşayan sardunyalar da var. Onun da resmini göstereceğiz şimdi. Bakın evrimciler diyor ki bütün hepsi değişerek oldu diyor. Şimdi bu sardunya yaklaşık 100 milyon yıldır aynı şekilde yaşıyor. Nasıl yaratıldıysa o şekilde. Değişmiş mi peki hiç? Aynısıyla duruyor işte. Değişmediğine göre evrim olmamış. Adamlar, evrimciler diyor ki değişti başka canlılar oldu diyor. İşte delili burada. Şimdiki sardunya 95 milyon yıl evvelkiyle aynıysa değişmemiştir. Değişmediyse evrim yoktur. Bu kadar basit bir kanıt yani. Ama çok önemli. Bunu dünyada hocamız gündeme getirdi. Yaratılış Atlası'nda da bunun örnekleri var. Başka bir göstereyim, bir tane. Büyüğünü göstereyim. Tam olsun. Bu çünkü 510 milyon yıllık bakın. Kambriyen döneminden kalma. Deniz anası. Deniz anaları burada birkaç tane var. Bakın tıpatıp aynısı. 510 milyon yıllık deniz anaları. Hiç değişmeden günümüzde de aynı şekilde yaşıyorlar. 500 milyon yıldır bir hayvan değişmiyorsa değişmiyordur demek ki, evrim olmuyordur. Bu kadar basit işte. Bunların hepsini Cenab-ı Allah sonsuz kudretiyle yaratan Cenab-ı Allah'tır.
Bir kaya balığı var galiba.
Bir balık daha var. Peki tamam, onu da göstereyim. Kum balığı mı? Bu da 95 milyon yıllık.
Günümüzdeki hali.
Evet, hali. Hepsi yaşıyor. 95 milyon yıldır. Bakın evrimciler 10 trilyonu almaya gelemediler. Bir ara geçiş formu gösteremiyorlar. Gösteremezlerdi çünkü yok. Çünkü yaratıldı.
İşte evrimciler tabii fosil kanıtı olmayınca, yani hiçbir kanıtı olmayınca bu sefer sürekli yalan söylüyorlar ve kanıt uydurmaya çalışıyorlar. Çünkü evrimin hiçbir kanıtı yok. Evrim olmadığı için kanıtı da yok doğal olarak. Allah evrimle yaratmamıştır. Burada mesela bir örneği var. Bir tane diş buluyorlar Amerika'nın Nebraska eyaletinde yıllar önce. O dişe dayanarak, ki buna isim de veriyorlar. Bu diyorlar insanın atasına ait bu diş. Tek bakın, tek bir dişe dayanarak söylüyor bunu. Nasıl uydurduklarını göreceğiz şimdi. İnsanın atasına ait, adı da Nebraska adamı olsun. Bir de Latince bir isim takıyorlar. Hesperopithecus heraldicus diye. Ve bu dişe dayanarak bunun bütün ailesini çiziyorlar kaynaklarda. Eşi, çocukları, işte diğer bütün aile efradı sağda solda, çocuk falan. Tek bir dişe dayalı olarak çiziyorlar yaşadığı ortam. Sonra bu dişin bir domuza ait olduğu ortaya çıkıyor. Özür diliyorlar. Şimdi bu özür dilemeleri öyle 1, 2, 3, 5 değil. Sürekli özür diliyorlar. Özür dilemeleri çok arttı. Çünkü artık hocamız var. Bir şey olduğunda hemen yakalıyor kulaklarından hocamız. Hemen özür diletiyor. Mesela Ida Ardi diye iki tane skandal oldu geçtiğimiz aylarda. 2009 yılında içerisinde. Birine işte bu Ida ismini koydular böyle. Bir tane maymun fosilini buldular. Tam bir fosil.
dünyanın 8. harikası dediler. İda dediler, insanın atası dediler. Hocamız hemen internet sitelerinde dünya çapında cevap verdi buna. O dedi lemur, yani Madagaskar maymununa ait bir fosille kuyruklu bir maymun çeşidi böyle. Sıçrayarak gezen böyle Madagaskar bir maymundur dedi. Yani insanla alakası yoktur. Hemen bunun arkasından New York Times, BBC gibi dünya ünlü basın kuruluşları özür dilediler. Pardon dediler, insanın atası falan değilmiş. Dünyanın 8. harikası falan da değilmiş. Bir maymunmuş dediler. Bunun arkasından Ardi diye bir şey çıkardılar. Ardi 1994 yılında bulunan, Ardi ismini verdikleri, Ardi Pithecus, Ramipithecus falan diye böyle Latince bir isim de taktılar, takmışlardı ona. Tam 15 yıl sonra bunu güya insanın atasıymış gibi lanse etmeye çalıştılar. Hocamız tabii hemen cevap verdi. Bu dedi bir bonobo maymununa ait bir fosildir dedi. Ki bunun böyle mesela leğen kemiği paramparça kum haline gelmiş. Onu topluyorlar. Güya ayakta iki ayak üzerinde yürüyormuş gibi böyle o ayarlamalarla böyle leğen kemiğini şey ederek maymunun işte iki ayaklı yürüyen insanın dik atası falan diye iddia etmiş, etmeye kalkmışlardı. Hocamız bunun bir bonobo maymununa ait olduğunu söyleyip cevap verdikten sonra bu pelvis kemiği böyle değildir, böyle toplanamaz diye dünyanın en önde gelen paleontologları, Darwinistler bunlar, aralarında Tim White diye birisi de var Kaliforniya Üniversitesi'nden, hepsi pardon dediler, hakikaten alakası yok. Leğen kemiği tuzdan buz olmuş, bundan bu çıkarım yapılamaz. Özür dilediler. Bu hep oluyor. Yani sürekli atmaya çalışıyorlar. Maşallah. Havada yakalanıyor, özür diliyorlar. Ama artık çok seyrekleşti, artık böyle cılız sesler, artık ipe sapa gelmez şeyler söylemeye başladılar. İyice. Mesela Richard Dawkins var. Dünyanın en ünlü ateisti. Sürekli hocamızdan kaçıyor. İngiliz basın kuruluşları da bir araya getirmeye çalışıyorlar. O kaçıyor. Tek ayakkabısını bırakıp böyle tabansız kaçıyor sağa sola böyle. Hocamızın adını duyduğu takdirde. Hayatın tesadüfen olduğunu iddia ediyordu. Zaten dünya ünlü bir Darwinist, azılı da bir ateist. Yani her şeyin tesadüfen oluştuğunu, proteinlerin, hücrenin. En son açıklamasında geçtiğimiz yıl içerisinde şunu söyledi bir tane programda. İşte soruyorlar hayatın başlangıcı nasıl oluyor diye. Hayat diyor, hayatı diyor, yani ilk canlı hücresini, proteinleri diyor, uzaylılar getirmiştir diyor. Yani saçmalamanın daniskası. Mesela çocuklara derler ki hani böyle yavrum seni leylek getirdi. O da söylenmemesi gerekir. Ne alaka yani leyleğin falan getirdiği. Bunlar da şimdi çocuğum seni uzaylılar getirdi masalı böyle yani. İşte bu son geldikleri noktaya. O zaman tabii uzaylıları kim yarattı? Onu Allah yarattı ki uzaylı falan yok yani gördüğümüz. Varsa bile görmedik yani. Olsa da zaten Allah yaratmıştır onu değil mi? Canlıları Allah yaratır çok açık. Şunu ama şu çok önemli bakın. Tesadüfen olduğunu söyleyen Richard Dawkins, dünyanın en ünlü Darwinisti, doğada tesadüfen olduğunu iddia eden artık iddia edemiyor. Neden edemiyor? Çünkü bilimsel delillerle hocamız yerle bir etti. Tek bir proteinin tesadüfen oluşamadığını anlatınca bütün dünyaya hareket yerleri kalmadı Darwinistlerin. Çünkü en baştan çökertiyor. Bakın proteinler, canlılar proteinlerden yapılıyor. Milyonlarca çeşit canlıda trilyonlarca çeşit protein var. Şimdi bakın ben şimdi size buradan, gerçi bu, evet, milyonlarca çeşit canlıda trilyonlarca çeşit proteinler var. Proteinler, bakın burada gördüğümüz gibi bizim kaslarımızı, hormonları meydana getiren, enzim denen robot molekülleri meydana getiren çok özel yapılar. Bunların özel bir dizilimi var, amino asitlerden oluşuyor. Amino asitler de çok özel moleküller, onlar da hücre içerisinde yapılabiliyor. Şimdi bunların yapılma şartları var. Bir protein olma şartları. Bir kere proteinlerin, bütün canlı proteinlerinde sol elli olanlar. Bakın şimdi amino asidin ikisi de aynı. Sağda ve solda gördüğümüz. Fakat birbirinin aynadaki simetrisi gibi bunlar. Formülleri aynı olmalarına rağmen aynı simetrisi olduğu için bu bakımdan farklı özellikleri var. Hem sağ elli olanları var bütün amino asitlerin, hem sol elli olanları var doğada. Sadece sol elli olanlar canlı proteinlerine girebiliyor. Sırf bu bile çökertiyor bakın, bir protein oluşamayacağını gösteriyor. Çünkü sol elli olanları ayıran ve seçen bir akıl olmuş oluyor. Yani hızlı anlatalım. Çok özel bağlarla bağlanıyorlar. Peptit bağ denen, bu da sadece enzimlerin varlığında oluyor. O enzimler de hücrenin içerisinde var. Bu enzimler görüyorsunuz protein fabrikalarında. Ve bir protein doğada, yani toprağın üzerinde, suyun içerisinde, kayanın üzerinde kesinlikle tesadüfen oluşamıyor. Mutlaka başka proteinler gerekiyor hücrenin içerisindeki, ki bunların binlercesi gerekiyor. Bakın 85 protein fabrikasına kadar, binin üzerinde protein üç boyutlu şeklini verebilmek için. Bu da yetmiyor. Enerji gerekiyor. Enerji santralları gerekiyor. Yani mitokondri denen organeller gerekiyor. Bu da yetmiyor. Protein fabrikaları gerekiyor. Ribozom denen. Bu da yetmiyor. DNA'daki kod gerekiyor. DNA proteinin doğru dizilimini ortaya koyan. Bu da yetmiyor. Bütün hücrenin dış ortamdan izole eden mükemmel hücre zarı yapısıyla canlı bir hücre gerekiyor. Bir protein bile tesadüfen oluşamıyorsa bakın bütün Darwinizm çöktü. Bu pagan dini Sümerlerden kalma bu saçmalık çöküyor tek bir protein oluşma aşamasında. İşte bu artık bize bilimsel yani çok temel bir kanıt, çok güçlü bir kanıt. Darwinizmin geçersiz olduğunu Allah'ın yarattığını kesin olarak ispatlıyor. Onun için Richard Dawkins zaten uzaylılar getirmiştir gibi böyle hikayeler anlatmaya çalışıyor. Ama sonunda Allah'ın varlığını kabul edecek. Çünkü uzaylılar getirdi diyen kendi kendine oluşamadığını söylemiş oluyor. E kendi kendine oluşamadığına göre uzaylılar, uzaylıları da Allah yarattı diyecek sonunda inşallah.
Adnan Oktay'la Gece Sohbetleri programımıza 00.30'dan itibaren Mavi Karadeniz Radyo, Aksu TV, Gaziantep Olay TV, Kütahya Destan TV, Tokat Turhal Süper TV ve Radyo, bandırmahaber.net, bizimantalya.com, gazeteoku.com, haber58.com, haberalemi.net, haberdem.com, haberhilal.com, inradio.tv, islamnesi.com, selamhaber.com, varanhaber.com, sekizsütun.com ve harunyahya.tv sitemizden devam edeceğiz. Bizi yarın da tekrardan izlemek isteyenler için 22.00'dan itibaren harunyahya.tv, Mavi Karadeniz Radyo, Çay TV ve Kanal Avrupa'dan da takip edebilirsiniz.
Ben tekrarlayayım. Yarım saat sonra Kahramanmaraş Aksu TV ve Gaziantep Olay TV'den Sayın Hocamız Adnan Oktay'ın katılımıyla devam edeceğiz inşallah.
İnşallah.